Taktik sahasının NBA podcast'i Flagrant One'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fethi Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte bazı takasları ve NBA draftını konuşacağız. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Bu 24 Haziran gecesinin ilk saatlerinde çektiğimiz podcast. O yüzden 2023 NBA Free Agency'sine dair pek bir fikrimiz yok. Pazarın ne olacağı belli olmadı. Şu an draft dönemi yapılan bir tane zaten dişe dokunur bir takas var. O da Marcus Smart, Porzingis, Tyus Jones takası. Ve draft var. Draft sonuçları var elimizde. Onları konuşacağız. Hani dönüp dinleyenler için bu ek bilgiyi direkt başında vermiş olalım. Yani mesela şu an Fred Van Fleet'in ne olacağını bilmiyoruz. Pazarda birileri takas diyecek mi bilmiyoruz. Kimler extension alacak bilmiyoruz. O yüzden yani bu ayın ilgini dinleyin ve devam edelim hayatımıza.
Evet abi, şimdi Celtics'le alakalı aslında önce başka bir haber, takas haberi düştü. Yine Porzingis'in aslında Celtics'e geldiği ama başka bir üçüncü takımın dahil olduğu bir takas vardı. Orada da Malcolm Brogdon Clippers'e gidiyordu. Ama ondan sonra o takas bir şekilde gerçekleşmedi ve üçüncü takım olarak Memphis Grizzlies işin içine dahil oldu. Ve bu takasla da aslında Marcus Smart'ı alıp iki tane birinci tur gönderdi Boston Celtics'e. Bu senenin 25. sıra hakkı ve 2024 Golden State Warriors'ın draft hakkını göndermişti. Ve böylelikle Marcus Smart aslında şey oldu. Memphis Grizzlies'e takas oldu. İşin teknik taktik boyutuna geliriz. Hani bunun açıklamalarını, mantıklarını konuşuruz ama önce ne hissettirdi sana?
Önce haberleri tamamlamak için Brandon'ın tarafının neden çöktüğünü anlatalım.
Tabii abi.
Biliyorsun Malcolm Brogdon playoff'un sonunda dirseğinde bir sakatlık yaşadı ve sleeve ile oynuyordu zaten. Ve takasın olduğu gün Porzingis'in opt-out günüydü. Hani Porzingis o gün gece yarısı vurana kadar, sabah 6 olana kadar ya da karar vermek zorundaydı. Benimki Porzingis basına takaslanırsam inlerim yoksa outlayacağım gibi anlatmış. Brandon'un dirseğindeki sıkıntıyı Clippers kendi doktorlarına göstermek istemiş. Ancak Brandon bir yerde miymiş? Böyle hani Clippers o medikal raporlara ulaşamamış. Clippers o medikal raporlara ulaşamayınca yani kadromuzda bizim çok sağlıklı insanlar var. Yani kadromuz bir istikrar abidesi. Bizim camiamıza sakatlık sorunu olan oyuncu yakışmaz demiş. Yani Clippers camiasının böyle bir kararı varmış. Ve takastan çekilmişler. Ve sonra öğrendiğimiz kadarıyla işte son 2-3 saat kala Memphis zaten uzun zamandır Marcus Smart'ı kovalıyordu. Ve gayet iki pikte fırlatırız gibi gayet iyi bir teklif çıkarmışlar. Tarihçi olmuşlar, iki pik çıkmışlar. Ve Boston nasıl oldu? Guardlardan bunu göndercektik. Yani Brandon'u göndersek daha iyi olurdu ama bu teklifte iyice varmış. Almış ve kaçmış.
Celtics aslında 3 tane birinci sıra almış gibi oldu. Yani Tyus Jones'un da değerini gördük olursak. Tabii kontrat senesine girdi ama.
Yani Memphis onu çıkmış oldu elinden. 3 tane birinci tur çıkmış gibi bir şey oldu.
Tabii aynen.
Şimdi basın toplantılarından ve çıkan haberlerden anladığımız kadarıyla gerçekten çok hızlı olmuş bu olay. Hani ama plan Brogdon'un gönderilmesiymiş. Ama Boston en azından şey göstermiş oldu. Ondan sonra çıkan haberler Porzingis takası olur ama çıkan haber Grant Williams'ın. Bu haberin Grant Williams'ın takımdaki geleceğinin bitmek üzere olduğu anlamına geliyordu. Bu arada hani free agency yaklaşıyor. Ve Boston ve San Antonio Spurs'te dair doğru haberler en azından dedikodular. Wolves ve Samson çıkmıyor. Spurs tarafındaki bir writer kim bilmiyorum ama Boston'ın boyu, yani Boston'da güvenilir olan adam Adam Nussbaugh. Hani Boston Celtics taraftarıysanız ve hani nereden doğru bilgi erişebilirim diyorsanız Adam Nussbaugh'tan erişebilirsiniz. Nussbaugh, Grant Williams ayrılacak. Birçok kaynaktan aldığım bilgiye göre Porzingis arası Grant Williams'ın Boston'daki zamanının bittiğini işaret ediyor yazdı. Anladığım kadarıyla Boston's kadroyu çalkamaya karar vermiş. Dün Chris Forsberg'le draft öncesi bir röportajı var. NCB Boston'dan Chris Forsberg'le. Orada Chris Forsberg şey soruyor. NCB'nin kararınızı etkiledi mi diyor. Evet, her kararında çok büyük bir etken. NCB'nin değişimi şartları. İnsanlar GM'lik yapmayı tüm gün kasıp izleyip oyuncu seçmek gibi bir şey olarak düşünüyor. Ancak bizim önümüzde odada 4 ekranda Excel'de Excel tablosu halinde seneler boyunca neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Hani anladığım kadarıyla Bulls'un uzun kontrat almak istemedi. Yani Marcus Smart'ın da 3 yıllık kontratı var ben sanırım. Bragdon da kontratından çıkacak. Anladığım kadarıyla Boston yeni CBA'ye Brown, Tatum ve yanındakini tutmak istersen muhtemelen Derek White diğer oyuncu buna. Çünkü yani geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi Derek White. Hem hücumda hem savunmada ligin en güzel oyuncularından biriydi. Bunun oyuncularından biriydi. İşte Robert Williams'ın ucuz bir kontratı var. Hani öyle bir yapılanmaya doğru kendini hazırlıyor gibi hissettim röportajdan. Ama Boston'ın takım olarak ne yapacağına dair yani kadronun tamamlanmasını beklemek lazım. Hani ben şu an çünkü gelen tüm haberler Boston'ın bir şeyler yapmaya devam edeceği yönünde. Ve Boston şu an mesela Ben Simmons dün de mesela pik yapmadı. 25. sıra pikini 37. sıra pikine çevirdi. Ve arada 4 tane 2. tur aldı. Yani Ben Simmons kendini yeni takaslara hazırlıyor. Bu çok açık. Ve hani hem draft geçtiği için hem elinde Warriors piki de var. Boston'ın şu an takaslanabilir. 4-5 tane 1. tur piki var. Bu 4-2. turda 1-1. tura şey yapıyor. Artık onu da biliyoruz. Takas matematiğinde öyle oluyor. Boston bayağı elindeki cephanesi güçlü aslında. Hani o yüzden Boston'da şu böyle olur, şu böyle etkilenir. Bu böyle ne yapar? Ları görmek için bence Temmuz'un ilk haftasını beklemek lazım. Bir de dün Boston trade back yaparak 5 milyonluk taxpayer mid-level exception'ını 5 milyonluk aktif etti. O aradaki bütçe farkını çıkardı. Hangi rol olacak, nereye olacak, hangi pozisyon olacak? Şu an her şey Boston için soru işareti benim üzerimde. Bunu tanısalım, sen şeye dair, takasa dair soruyu sormuş ol. Ben böyle 20 dakikalık sırat atmamış olayım.
Takasla alakalı ilk sormak istediğim konu şu abi. Öncelikle Smart'ın ayrılmasıyla alakalı duygulanı merak ediyorum. Ondan sonra Porzingis'in gelişiyle alakalı bir sorum olacak ama önce Marcus Smart'ın takaslandığını gördüğünde neler hissettin ve ondan sonraki süreçte o duyguların ne yönde değişti?
Marcus Smart'ın takaslandığını şöyle öğrendim. Komik bir hikaye olacak. Biri DM atmış bana. Abi uyan darbe olur diye. Tamam mı? Sabah uyan biri 7-18 defa atmış. Ben de her gün 7-30 gibi falan uyanıyorum. Yani iş mesela 9'da başlıyor. 7-30'da geliyorum, dinliyorum, çıkıyorum evden. Yani işte hani tam uyanma saatlerinde olmuş takas. İşte yazan arkadaş da şey yani çünkü dinleyicilerimden modus olunca arkadaş. Ama dünyanın derdi olmaz. Şimdi böyle mesajı alınca ben hemen okumak istemiyorum, tamam mı? Bir ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü hani görüldü olunca cevap vermen gerekiyor. Öyle bir panik var bende. Şunu düşündüm. Ben gerçekten derdi olursa biri bana yazmaz. Yani. Sonra olay oldum. Sonra dedim takas oluyordu dün gece. Dedim herhalde bizimkiler gerçekten Smart'ı da takasladılar. Aklıma gerçekten Smart geldi.
Abi ilk mesajı görünce aklına şey mi geldi acaba? Bu saatte darbe mi olur?
Abi gerçekten şey mi düşündüm ya? Abi bir de abi ulan darbe oluyorlarmış yani. Aklına ilk ne gelebilir ki? Bir de uyku tersi misin yani? Direkt hızlıca aklıma hemen bunu darbe olsa ben yazmaz herhalde diye düşündüm. Sonra ne olabilir? Smart sonra böyle paniklersin telefonu ve işte Smart Hello Memphis şeyini gördüm. Ya bilmiyorum, bir yazı yazmayı düşünüyorum.
Abi şöyle aslında Smart'ın NBA girişi ile aslında senin hem Celtics hem de NBA'yi takip etmeye başlaman çok birbirine yakın.
Aynen.
Sen de aslında Smart'la beraber büyümüş oldun. Aslında senin bu hani NBA yolculuğunda bir şey yapmış oldu diyelim. Güzel bir arkadaşlık etmiş oldu. Ama şu anda yollar ayrılıyor ve Memphis'e gidiyor.
Ya açıkçası çok karışık hissediyorum yani. Bizden çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Ben bu arada hani Celtics olsun üzüldüm, üzülüyorum ben. Gerçekten kötü gün geçiriyorum yani. Ve asıl şey olan işte mesela Smart'ın bugünkü yazısını okuduğumda da Smart bugün veda şey paylaştı ve 18. şampiyonluk bayrağını kaldıramadığım için üzgünüm dedi yani. Ben hep kafamda ya şanssızız, olmuyor bazı şeyler, ucuna geliyoruz, dönüyoruz ama iyiyiz ve Ya şöyle kurarsın kafanda hayatı bazen. Ya olmuyor ama olmamasının sebebi olacağında çok güzel olacak olması. Hani öyle bir anda olacak ki diyeceksin ki tüm olmamışlara değecek. Değişecek şu an. Yani gerçekten aklıma ilk şey geldi. Smart'ı takaslayacaksak, hani Smart kaldırmayacaksa kupayı, yani şampiyon olan gelsin, aferin diyelim yani. Tamam mı yani? Ya tabii şey değil, bu bir hafta içinde falan çıkarım bu kafadan. Bence takas iyi bir takas. Hani Brassens'i suçlayamam. Ama daha az anlamlı olacak benim için. Herhangi bir şampiyonluk bahsi neler olursa. Hani benim için o noktada. Ha, ama işte öldü galiba. Ben 2015'ten beri izliyorum Boston basketbolunu. O 1984'ten beri izliyor. Yani 80 şampiyonluğunu görmüş adam. Onun gibi biz deneyimci takasladık. Smart kim diyor. Şimdi öyle bakmışlardım. Yani deneyimci takasladı bu camia. Paul Pierce takasladı. Ama deneyimci de Paul Pierce de o günleri görmüştü.
Dünyalıklarını yapmıştı aslında canım. Şimdi Paul Pierce'de özellikle.
Aynen. Yani Marcus Smart'ın bir kupa görememiş olması gerçekten içinde çok kalacak. Gerçekten çok üzecek beni. Eğer dönüp kazanmazsa bir şey. Ve şey gibi hissediyorum. Ya ben 26 yaşındayım artık. Ve bazen bazı günler vardı. İşte hayatımda şu oldu da bu oldu. Hani şu oldu da hayatımın o evresine geçtim dersin. Ve Smart'ın da gidişi bana son 9 yıldaki hayatımdan hiçbir şey kalmadı yanımda hissettiriyor. Yani benim hayatıma dair bir dönemin bitişi belki de gerçekten 22 Haziran günü Smart'ın Celtics'ten ayrılması oldu yani. Ki o gün korkunç bir gün geçirdim. Yani zaten Smart takasıyla uyandığım gün ne kadar iyi geçirebilirsin bilmiyorum ama korkunç bir gündü her açıdan. Saat 7'de uyandım. Saat 7'de uyandım. Saat 4'te falan Beşiktaş'ta bir barda Okan'ı çağırdım, ağlıyordum. Yani başka bir şeyler oldu da. Bir barın teras katında ağlıyordum üngür üngür. O yüzden ben şeyim, hani biraz hazmetmem zaman alacak duygularımı soruyorsan. Ama hani tekniğini istersen bir sonraki soruda konuşalım.
Şimdi takas iyi bir takas edin. Porzingis'in getireceklerine elbette bakacağız. Ama ilk başta şunu söylemek lazım. Brogdon'un kalıp Smart'ın gönderildiği bir senaryoda aslında Celtics bir tane belirsizliği bence kadrosuna katmış oluyor. O da sağlık. Yani evet. Smart evet geçen sene biz işte geçtiğimiz sezon bir sakatlık yaşadı ama oynamaya devam etti sonuçta. Yine 70 maçın üzerine çıktı diye biliyorum. Şimdi Brogdon'un sakatlık riski ortada. Porzingis'in sakatlık riski ortada. Robert Williams, Al Horford ikilisinin yine geçmişi ortada. Burada herhalde Celtics adına bu takası yorumlarken ilk başta hani belki işin sağlık boyutunda da bir risk aldığını söyleyebiliriz yani. Sen az önce tabii dedin Celtics muhtemelen kendi başka takaslara hazırlıyor. Ama hani o takasın olmadığı her senaryoda sanki bu sakatlık riski bütün sezon Celtics'in başına bela olabilir gibi diyelim.
Brandon Porzingis takasını ilk gördüğümde aklıma şey geldi. İkisi de injury prone, ikisi de son sezonu sağlıklı geçirdiler. Ve bir sonraki sezon kimseyi yıkılacak konusunda zar atmanın hiçbir şeyi yok, beysi yok. Ama Smart'ı gönderince, ya Smart şöyle bir adam, Smart 8 haftalık sakatlık yaşıyor, biliyorsun 5. haftada döneceğini. Hani Smart extra tenable bir herif. Hani geçen sene nasıl bitirdi playoff'ları öyle, onu düşün. Hiç değilse. Ve multi-positional bir adam. Jalen Brown mı sakatlandı? Sorun yok. İşte Tatum mı sakatlandı? Sorun yok. Şeyi hatırlıyorum. Smart'ın 5. sezonuydu falan. Bir şeyler oldu. Uzun rotasyonu zaten sıkıntılıydı. Bir şey oldu. Marcus Smart 5'e attı. Ve Wilson's gerçekten şeydi. Bu maçtan sonra Marcus Smart tüm pozisyonları oynamış oldu. Dedi. Yani gerçekten motion olarak kullandım onu. Yüz söyledi. Hem böyle bir hani hem sezonda en az 65 maç verir. Hem her pozisyonda verir. Acaba 55 maç verir mi ve 2 pozisyonda verir Brogdon'a göre baya büyük bir rotasyonda kayıp. Ama ben sezon başlayana kadar Brogdon'a gideceğimi düşünüyorum. Ya da sezon sonunu görmeyeceğini düşünüyorum Brogdon'un. Çünkü eğer bir bağlama varsa kendi bir yere, ben Boston'ın, yani şöyle kafada şöyle kuruyorum. Porzingis'in bu bir sebebi kontratı. Extension almadı.
Evet.
8 tane first rounder'ın var ve kötü sezon geçirse Porzingis gidebilir bedavaya. Ve sen kapalı kontratlarından birini gönderdin onun için ve yerini dolduramayacaksın çünkü Jalen Brown'ın extension'ı geliyor seneye. Boston için tek all-in senesi bu. Şu an iki sene yok Boston için.
Evet.
Boston, yani bunun zaten mutlakasa dair tek soru işareti bu. Boston hiçbir şey yapmasa bence senin ulti favoriden biriydi. Ve bence buna karşı argümanı üretmek de çok zor. Ben Boston'ın hani Nuggets son şampiyon olduğu için doğal favori, ben ikinci sıradaki çok yakışıklı Boston olduğunu düşünüyordum. Belki Suns arguable olabilir. Yani 3 olsun yani. Hiçbir şey yapma. Elinde pick var. Bir senin gelir ve senisin. Üçüncü sarılırsın. Ben NBA'deki her camianın bunu kabul ettiğini düşünüyorum. Şimdi Boston elini değiştirdi. Elindeki eli oynadı. İkinci favori bence. Bence dünya bundan daha iyi bir takım. Bunu söyleyeyim.
Şimdi kimden daha iyi takım abi?
Dünya bundan daha iyi bir takım Boston. Bence. Çünkü hani Porzingis geçen sezon insanlar Washington'ı izlemedi ve Washington yani ya şöyle bir şey oluyor bildiğinde. Bazı takımları izlemiyorsun. Ne diyorsun ki ya ben izlemediğime göre burada oynanmıyor basketbol zaten. Hiçbir istatistik önemli değil. Yani ama Porzingis'in sahip olduğu istatistikler önemsiz istatistikler değil. Yani Porzingis'in şut şeyiyle, profiliyle o istatistikleri yaratması ve Porzingis'in geçen sene pop-up'ta bir şeyler üretmeye başlaması onun gerçek NBA oyuncusuna dönmesinin şeyiydi. Noktasıydı. Ki bu adamın İki sene önce bile, sadece iki sene önce bile nasıl ligde görüldüğü açık. Hani eğer profili dönmüşse Porzingis büyük oyuncu zaten. Büyük yetenek. İşte Wembanyama yani. Yani Wembanyama'nın fikrine bu kadar şey olmamızın sebebi Porzingis. Yüksek olmamızın sebebi Porzingis. Çünkü sağlıklı Porzingis'in neler yapabileceğini gördük. Ve işte bazı silahları var. Adam 10 metreden üçlük atıyor. Yani Porzingis 10 metreden perde yaptığını Tatum'a neyle savunacaksın? Hani öyle sorular var. Playoff da elimizi çok rahatlatabilecek. Ama ben açıkçası GM olsam böyle bir karar almazdım. Bu kadar elimi dağıtmazdım. Ben daha kontrollü bir insanım. Bu kadar ruthless değilim. Ama bence ruthless. Gerçekten ruthless bir hamle. Bunu söyleyebilirim.
Burada Horford'un playoff performansı da etkili olmuş olabilir.
Evet abi ben o ya Celtics Porzingis'i istiyor gördüğüm ama şey dedim. Ya Brad Stevens'da şeyin farkı ben de çünkü hani çok konuşmadım onun üzerine ama benim de Boston neden şampiyon olamadı diye dair bir numaralı tespitim Horford playoff'ları üç atmayı unuttu. Bunu bir daha yaşamak istemem demek ki. Ve Horford'un hani arkasında Rob Williams varken o şeyi sürekliliği sağlayamayacağı da açık yani playoff'lara çok düştü aşağı yani. Ya Miami serisinde Kevin Love'ın kazanamadı eşleşmeyi. Olacak şey değil.
Evet.
Hani o yüzden ben Porzingis hamlesinde evet Horford'un hani Horford'un metodik olarak verdiği şeyleri tamamen alıyoruz artık. Hani şeyde iyi foto koruyucu drop'ta. Bu arada abi Porzingis drop'ta iyi foto koruyucu. Hani not overthink about it yani. O şey değil. Gördüm bugün Porzingis cidden iyi savunmacı mı drop'ta diye evet. Ben bazen teknik olarak mükemmel olman gerekmez. Tehdittir savunduran, savunma yaptıran şey. Ki işte birkaç video kesidi gördüm. Oradaki birçok savunma drop değil, level. Hani drop savunmanın, level savunmanın ne olduğunu da şey yapmak lazım, ayırmak lazım. Çünkü istatistik olarak aynı tutulmuyor. Hani o istatistik, o videodaki kesitlerle aynı değil. O yüzden takım bana daha şey geliyor. Daha sorun yaratıcı, sorun çözücü bir takım olarak geliyor.
Aha.
Ama takımın tamamını görmek istiyorum. Çünkü şu var. Derek White, Jaylen Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzingis, Aaron Horford, Rob Williams, Malcolm Brogdon 7.
Evet.
Sam Hauser 8. 8'in arkasında normal sezonda süre alabileceğine belki Peyton Pritchard 9. Kimse yok. Grant Williams'ın sign and trade'i geliyor. Ben bu arada sizin tutuyorum takımda. Onu söyleyeyim.
Hı hı.
Ama onu da gönderecek galiba. Hani Grant Williams'ın sign and trade'inden ne alacaksın? Çok önemli. Hangi pozisyon önce alacaksın? Çok önemli. Free agent sanmışsın hangi pozisyon yapacaksın? Çok önemli. Ve tabii şey, Jordan Boston bir şey çıkacak mı? Önemli. Onun ikinci tarafını konuşuruz podcast'ın. Hani Boston tarafına dair düşündüğüm şeyler, Smart'ın gidişimine çok üzüldüm. Bence büyük bir kanıt ve rotasyonel olarak takıma çok büyük bir şey alımı yaratıyordu. Konser alanı. Çünkü 3 oynar, 2 oynar, 4 oynar, 1 oynar, Embiid savunur, Jim Butler savunur, Curry'yi birinci adam, her şeyi yapan ve takımda birçok açığı kapatan bir adam. Bunu kaybetmek evet takım planına dair birçok şeyi bozuyor ama Porzingis çok başka özellikleri olan ve gerçekten üçüncü yıldızı bu takımın. Yani gerçekten Porzingis bir takımın üçüncü yıldızı olur. Çünkü ikinci yıldız olmayı denediğinde olamadığını gördük. Çok uygun bir üçüncü yıldız. Çünkü çok farklı özellikleri var. Çok iyi özellikleri var. Bence iyi bir hamle. Bence kadro değişecek daha. Ve öyle haberler, yeni haberler o yönde. O yüzden ben son yorum yapmadan önce kadroyu görmek istiyorum. Zaten buradayız. Zaten konuşacağız. Kaçmıyoruz bir yere.
Bela konuşuruz ya.
Yani Boston tarafına dair yapacağım yorum mu? Memphis ve Wizards tarafına dair soracağım mı?
Ondan önce sadece çok kısa şey söyleyeceğim abi. Porzingis Smart değişiminde sadece Celtics'le alakalı iki tane hoşuma gitmeyen detay var. Birincisi ya, Smart'ın bütün delilikleri, işte bütün zaman zaman şuursuzlukları var evet, ama ya bu takımın ruhu Smart aslında. Ve böyle oyuncuların ben takımlarda olmalarını çok değerli buluyorum. Smart bu takıma aslında o kimliğini veren oyuncuların başına geliyordu. Bence Porzingis'i alıp Smart'ı göndererek aslında hani böyle bir içinde sürekli o ateşi barındıran, sürekli o coşkuyu ortaya koyan oyuncuyu kaybetmiş oluyorsun. Porzingis öyle bir adam değil. Hani daha çok işini yapar ve hani daha yoluna devam eder yani. Bir de diğer tarafta şu var. Şimdi Porzingis bir pick and pop tehdidi, evet. Yani Tatum özellikle işte Horford'la olan kimyasından da biliyoruz. Hani pick and pop uzunluğu beslemeyi iyi biliyor ama şimdi Celtics şey yapmıyor. Post-up'la potaya yaklaşma konusunda çok öyle bir niyeti yok aslında şeyin. Belli gördüğümüz kadarıyla Mazzola'nın o yine şey yaptığı basketbolda. Bu da Porzingis'in aslında uzunluğu üzerinden potaya yaklaşma işini biraz bence zor, bence şey yapıyor. Hani eksik kılacak. Yani Smart ne olursa olsun o potaya gidebilen bir oyuncuydu. Porzingis'in kullanılış biçimini tahmin ettiğim şekilde olursa ben hani Celtics'in biraz daha potadan uzaklaşabileceğini düşünüyorum. Bu da onların daha hani verimsiz şutlara kalmasına neden olabilir. Bu da Tatum ve Brown'un özellikle tabii Smart'tan özellikle arta kalan topları daha fazla kullanması gerekiyor. Ve Derek White de artık bu takımın önemli. Yani takasın gelmediği senaryoları söylüyorum tabii ki. Derek White'in önemi çok önemli, çok büyümken daha da büyüdü yani. Onu söylemek lazım.
Tabii. Neredeyse Derek White bir nereye götürür seviye kadar gitmek üzere olay yani. Neredeyse oraya varmak üzere olay.
Evet. O yüzden bunun yani şeyini görmek lazım. Biraz Porzingis'i potaya yaklaşmak için de kullanmak lazım. Bunun işi de yani Mazzola Hoca yapar mı, nasıl yapar onu tabii ki izleyerek göreceğiz.
Onu da izleyerek göreceğiz. Yani bir de gerçekten izlemek lazım. Yani ilk hazırlık maçını falan ne düşünüyor? Hangi setle var? Hangi ilk beşle başlıyor? Yani şimdi mi yapacak acaba? Brandon White, Jalen Brown tık tık mı gidecek? Ya da işte Peyton Pritchard, White, Jalen Brown, Tatum mu gidecek? Yoksa Horford Porzingis mi yapacak? Rob Williams Porzingis mi yapacak? Bunların hepsi karar ve başka şeyler anlatan kararlar.
Bence şeyi daha fazla göreceğiz bu sene. Porzingis'in de şut atabilmesiyle birlikte çift uzunluğu bölümleri çok fazla göreceğiz. Yani Rob'la beraber oynayacaktır, Horford'la beraber oynayacaktır. Bu da tabii ki şey yani. Celtics çok daha büyük bir takım haline getiriyor.
Aynen.
Bunun tabii ki artıları da var, eksileri de var ama ya bu pakete bu iş yapılır. Öyle söyleyeyim. Ama ben Smart gibi adamların yani şampiyonluk yolundaki takımlarda olması gerektiğine inanıyorum. Bütün saha içi ve saha dışında yaratabildikleri problemlere rağmen diyeyim. O yüzden sevmedim.
Ben çok kalbimi kıran bir şey söyleyeceğim.
Buyur abi.
Bence Smart'ın gitmesine ilk bahane bulacaksak bence Smart bu dediğin sebepten gitmeliydi. Smart öyle ya da böyle Kyrie gittiğinden beri diyebiliriz. Bu takımın lideri.
Yani, bu kulübü taşıyan,
bu kulübün sembolü. Ve eğer sen bir kaptan olarak 5 sene boyunca hep ucundan dönüyorsan, kaptanlık sırası başka birine gelmiş demektir. Öyle ama yok maalesef. Ve hani Smart'ın olduğu sorunma odasında Tatum'un vocal liderliği almayacağı da kesinse, gerçekten Tatum'un üzerindeki safety blanket'i almak lazımdı belki de.
Yani abi o Tatum alacaksa onu alacaktı ya. Smart varken de almasında bir şey yok abi. Takımın lideri sensin zaten. Takımın kaptanı Smart evet ama
konuşma için yok abi. Yani Tatum odaya girdiğinde Smart yine kaptandı ve Tatum çocuktu. O aralarındaki ilişki gerçekten abi kardeşim. İşte biliyorsun abi, Bubble'da kafalısına sandalye fırlattı Marcus Smart bunların.
Evet.
O kadar liderdi.
İşte o zaman Horford'u da göndereceğim.
Yani. Bence Smart'ın durumu farklı. Bence hani sağ iç kararları da veren oydu ya top elinde olduğu için. Burada Tatum'a sendeyiz. Yani sende ağır kaçacak yer yok yani. Artık Tatum'un kaçacak yeri yok.
İşte ben o konuda çok hiç o karakterdeymiş şeyi vermiyor bana açıkçası.
Bilmiyorum ya. Yani büyük maç oynamayı bu kadar seven oyuncu.
Bilmiyorum için açığı abi ya. Böyle ne bileyim.
Ya işte eğer zaten ya abi şu var. Ne oldu?
Bahanesi kalmadı senin dediğin gibi. Öyle evet. Bir şeye baksa da bahanesi i̇şte, kalmadı ya.
Demon şampiyon olduktan sonra bir tadı düştü senin önüne de. NBA'de her 10 sezonun 8'inde ya her şey %85'inde sezonların bak gelecek MVP değil. Şampiyonun takımın kadrosunda ya geçmiş sezonlarda olan MVP var ya da o sezon MVP olmuş bir oyuncu var. Zaten senin elinde MVP olacak bir oyuncu yoksa sen 10 sezondan bir tanesini bekliyorsun. O mucizeyi bekliyorsun. O mucize sezonu sana vurmasını. Boston legit bir şampiyonluk adamıysa zaten burada bunun en dikkat edeceğim noktalardan biri Jason Tatum'un MVP olması. Ya da yani ilk ikili olması. Jason Tatum geçen sene 4 mü bitirdi? 4 bitirdi. Vallahi Isaiah Thomas'ın da 4 bitirdiği sezon var. Peşe Stoyakovic'in de 4 bitirdiği sezon var MVP'de.
Abi Noah'ın da yok mu ya bu arada?
Olabilir. Olabilir.
Joakim Noah da sanki öyle bitirmişsin.
Ama 4 şey değil. Tatum bana geçen sene çok iyi geçirdi. 30 sayı Celtics sayı rekoru. Ortalama olarak. Ama şey yok abi. Şampiyon hani gerçekten prime alfa ise Smart'sız bu gemiyi dengeli tutmayı Tatum'un bilmesi lazım. O saatten sonra Tatum bu gemiyi eğer batıracaksa Smart yok diye. Zaten buradaki sorun Smart takası değil. Buradaki sorun Tatum zaten.
Evet.
Yani Tatum. Hani o yüzden bence Tatum takasının mantıklı olduğu ilk nokta varsa bence bu.
Smart.
Smart. Özür dilerim. Smart ağzımdan yeri alsın. Tövbe estağfurullah.
Aman aman püt püt aman aman.
Smart takısının mantıklı noktası o. Yani o. Bir de biraz takısını diğer taraflarını konuşalım ya.
Onu soracağım abi zaten. Tyus Jones ayrıldı Memphis'ten. Onun zaten kontrat senesiydi. Yani bundan sonra bir sene kontratı bu sezon sonu kontratı bitiyordu. Muhtemelen Memphis ona yüklü bir kontrat vermek istemedi. Şimdi Smart işini Tyus Jones biliyorum. Washington kısmıyla alakalı çok konuşacak bir şey var mı?
Yok abi ya şey muhtemelen sezon içinde kaslanacak zaten.
Aynen. O yüzden hani direkt Smart Memphis işine girelim. Abi ben şunu düşündüm takas gerçekleşince. Marcus Smart kalırsa Dylan Brooks, Jaren Jackson Jr., Steven Adams.
Dylan Brooks kalmayacak.
Kalmadı senaryoda. Marcus Smart, Jaren Jackson Jr. ve Steven Adams. Çok acayip bir savunma üçlüsü oluyor. Hakikaten rakipleri inanılmaz dayakacak bir üçlü.
Bu takımın bu ikisi de şey olacak. Playoff geldiğinde sakatlık olmazsa Desmond Bain ile Jamarant olacak.
Evet. Aynen öyle.
Ya Memphis'e dair bu sen seninle trade deadline podcast'i yapmıştık ve ben Anunoby Memphis fikrine bir spek odasında denk gelmiştik. Ve Anunoby Memphis fikrine çok basit düşünülmüş ve anlamı olmamı istemiştim. Hatırlarsın.
Evet. Ya Memphis'in eksiği o değildi.
Aynen. Ya anlıyorum grit and grind işte Memphis takımının isim okuyorsun hepsi sana aynı hissi veriyor. Yani aynı ağzını aynı tadı bırakıyor. Hani hepsiyle masaya otursan yaklaşık iletişimler kurarsın muhtemelen. Hepsi aynı o karakterde o adamlar. İki pik yakacağım takas bu mu? Çok emin değilim. Yani çünkü Tyus Jones bir kere bu takımın yarı saha hücumunda bir şeyler yaratan tek adamdı. Ve tahmin edin Marcus Smart nerede ne yapamıyor?
İşte benim orada rahatsız olduğum nokta şu abi. Tatum'la Brown'un olduğu ortamda da hani sonuç olarak Marcus Smart çok fazla karar veriyordu. Hani takımın da oyuncusu olduğu için de. Şimdi Morant'in de sezonun cezalı gireceğini düşünürsek.
Tabii tabii yani takım kimyasını Smart Brown ikilisi üzerinden kuracak.
Evet yani hani Morant gelene kadar muhtemelen bu takım Marcus Smart'la Desmond Bane'in karar vericiliğiyle taşıdığı Jaren Jackson Jr.'ın da bitirici noktada hani daha fazla kullandığı bir yapıyla oynayacak. Ya bu böyle olduğu zaman da abi şeyin döndüğü, Morant'in döndüğü senaryoda o hiyerarşik düzeni ne kadar çabuk sağlayabileceksin? Ben mesela bunun bir sorun olabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan şu var abi, Memphis'in yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri şu. Aynı anda hem savunmada hem de hücumda fark yaratabilecek oyuncuların eksikliğini hissediyor. Yani nedir abi bu? Takımda tek yön oyuncu çok. Zaten takımın en önemli iki savunmacısından biri olan Dylan Brooks'un hücumda yapamadıkları, yani hiçbir şekilde şut atamaması, hiçbir şekilde doğru karar verememesi Lakers serisinde onların ayağına sıktı diyebiliriz. Şimdi Smart evet şutunu belli oranda geliştirdi ama bu takımda daha fazla topla aşınlaşıp olacağını da düşünürsek muhtemelen bulacağı şutların kalitesi biraz daha düşecektir. Özellikle Morant'in kenarda olduğu bölümlerde. Bu Smart'ın da daha verimsiz bir şutöre dönüşmesine yine neden olabilir. Ben senin bir podcast'te şey dediğini hatırlıyorum. Bu Smart'ın şutuyla alakalı. Hatırlıyor musun? Yani Smart kötü bir şutör değil, kötü seçiyor diye.
Aynen, benim podcast, ilk hayatımda çektiğim ilk podcast'ti o. Orada şey diyeyim, Arma'yı hazırlamıştım orada. Aras var mı Arma'yı mı? İkisinden birini hazırlamıştım. İlk kötü şutör değil, kötü şutör seçiyor sadece diye.
Evet, yani hani kötü şutör seçme işini ben buna tekrardan biraz daha hani tabiri caizse korkulayabileceğini düşünüyorum. O açıdan çok sevmedim. Neyi açıdan sevdim? Dylan Brooks'a artık ihtiyacı yok bu takımın. Yani Dylan Brooks'un yerine çok daha onun verdiklerini yine savunmada fazlasıyla veren, hücumda ona göre çok daha iyi pasör olan, çok daha net bir şeyler üretebilen ve en azından ona göre daha iyi işler olan bir kısa eklemiş oldular. Yani kısacası daha iyi bir basketbol eklemiş oldular ve şu anda Dylan Brooks'u gönderip oraya daha farklı bir profil almaya gidebilir Memphis. O açıdan beğendim. Memphis için hem beğendim hem de beğenmedim açıkçası. Yani çok iki ucu keskin bıçak gibi oldu bence bu iş onlar için. Ama en azından bir hareketliliktir, bir şeydir, taze kalınır. Bu açıdan tabii ki sevdik yani. Bir değişiklik görmüş olmak beni o açıdan mutlu etti diyelim. Sen Smart Grizzlies fitine nasıl bakıyorsun? İlk etapta nasıl bir izlenim oluştu sende de?
Kültür açısından çok yani kültüre en uygun oyuncu bu belki. Yani belki de ligde Memphis Grizzlies şeyi veren. Hatta dün Wolves demişti. İkisi de 27 yaşında mı? Celtics'ten Memphis'e takaslanmış. İkisi de Oklahoma State. Yok. Oklahoma State.
Tony Allen mı?
Tony Allen evet.
Direkt Oklahoma olabilir ya Tony Allen.
Oklahoma değil ya. Oklahoma yani neyse. Kolejde de bir bağlantısı var Tony Allen'ın. Ya evet.
Tony Allen Oklahoma'lı galiba ya.
Oklahoma State'li.
Evet. Smart. Oklahoma State'li.
Neyse. Hani zaten Gritten Ground'ı tanımlayan adam Z-Bone'la şimdi. Tony Allen'dı. Yani Mark Gasol'la Mark Conley değildi. Kültür açısından çok iyi yani. Hiç bulamayız yani. Lig'de başka iki takım yoktur. Yani şu oyuncuyu şu takıma götürelim. Belki Luke Kennard Miami falan olabilir. Yani öyle.
Bu arada Tony Allen da Oklahoma State, evet.
Ya sahaya baktığımda, sahaya düşündüğümde bence Memphis'in ihtiyacı o değildi. Memphis'in ihtiyacı daha çok kendine bir şey yaratabilen, topu bırakabileceğin, Morant'la beraber yaşayabilecek bir adamdı. Yani şimdi çok emin değilim. Gerçekten çok emin değilim. Hani savunmada çok iyi bir savunma takımı var. Ben muhtemelen önümüzdeki sene şey olurlar yani. Sakatlık makatlık olmazsa savunma ratinginde birinci sırada bitirirler çok büyük ihtimalle. Çünkü iki tane hani arda arda savunma oyuncusu var yani. Hem 2022'nin 2023'ün savunma oyuncusu yani 2024'te her yıl oynayacak. O yüzden heyecan verici bir takım, ne yapacaklarını görmek lazım ama bence hani 1,5 yıldız var Camerant'in işte Camerant konusunda kort 5 sene sonra hayatta olduğunu, endişe hayatta olacağını, endişeleniyorum bir yana bir hayatı işe ki falan diye haberler çıktı. Memphis bu durumdayken bence biraz daha açığa gidebilirdi. Daha yeteneğe isim vermek lazım onun içinde. Hep onu diyorum, öyle bir takas söylüyorsunuz isim verin diye.
Mesela Lavin'e gitseler ne düşünüyordun Lavin'e gitseler?
Ya Lavin'i sevmiyorum. Ben o yüzden onu çok iyi düşünmezdim ama işte ya belki Ingram mümkünse.
Ama yani işte onun da fiyatı.
Aynen, fiyatı pahalı olur muhtemelen. İşte yani Demar demeyeceğim, tanrılarını bilmiyor. Mesela Brogdon abi. Mesela Brogdon'la yapıldığını düşünelim bu takasın. Kültür olarak uygulanmaz ama Tyrese Jones'a şey getirdim derdim. Upgrade getirdim derdim. Ama Smart Tyrese Jones'u kaybettin ve kontratı yeni doldurmadın. Çünkü Tyrese Jones'un yaptıklarını yapmıyor Smart.
Şeyi söylemek lazım. Tyrese Jones NBA'in asist top kaybı dengesinde hani sürekli ligin en iyi oyuncusu oluyor.
Tarihin en iyisi ya.
Tarihin en iyisi yani. Hata yapmıyor adam. Böyle bir şey var.
Ve onun kendini oynamasını da çok iyi biliyor. O konuda çok özel bir bench oyuncusuydu. Hani ben sana arada şimdi WhatsApp dökümlerimizi çıkarma. Ben arada bazı playoff serisinde Tyrese Jones'un moralinin daha iyi oyuncu olduğunu söylüyorum sana. Hani o seri için.
Aman hocam.
O seri için yani tabii
biliyorum
ki.
Biliyorum ya.
Arda Turan, David Silver'den daha iyi oyuncu gibi bir şey yapmayacağım. Çünkü şey yapmayacağım. Ama öyle yani. Ama ben Memphis adında da kekremsi bir şey var. Zaten Wizards'ın tüm anlamını ağızda kekremsi bir tat bırakıyor. Konu koymayı dinledim az önce. Podcast'a girmeden önce. Diyor. NBA takasları böyle diyor. Çok fazla genç oyuncu, yıldız oyuncu havada uçuşuyor diyor ama günün sonunda hangi takımın daha iyi olduğunu anlamışsın diyor. Yani gerçekten şu an hangi takım çok iyi iş yaptı emin değilim. Ama mesela NBA 2'ye koysak bunu, NBA 2K'ya koysak ulan bu reytinge iki tane pik üstü nasıl aldın der yani. NBA 2K'da onu kaydetmem gerekir bu takası. Ben Boston'ın sonraki hamlelerini sinyallediğim için aslında dair biraz daha sonra konuşmak istiyorum ama hani net kazanımı ve net kaybedeni olmayan garip bir takas. Hayatımda en IT'nin gidişine sevinmiştim. Kyrie geliyor diye. Hani işte IT'nin yani öyle bir alan çıktı ki gerçekten OG'yi ben de hissetmiş oldum.
Verdiği umudu geri alan aldı abi, güle güle kullansın. Hayırlı cumalar. Isaiah Thomas. Yalçın Erhan'ın bir tane tweet'i var, hatırlıyor musun?
Ya, tabii. Ondan önce bir siparişi nasıl yapılan?
Bu konu ya, takasla alakalı ben de son olarak şey diyeceğim. Memphis inşallah bu takası bu işi bitirmemiştir. Yani hani başka bir takasın.
Bu kesin bitirmiştir. Benim kesin bitirmiştir.
Yani inşallah başka bir takas daha gelecektir de en azından o takastan sonra bu takımı biraz daha konuşabiliriz. İstersen bir tane daha takas oldu, ona geçelim. Ondan sonra biraz draft'a göz gezdirip podcast'i sorularla kapatalım.
Hangi takas ya?
Chris Paul.
Ha evet.
Çünkü evet öyle bir şey yaşandı abi. Golden State Warriors Jordan Poole'un kontratından çıkabilmek için bir tane birinci tur draft hakkı verdi.
Bir tane ikinci tur verdi.
Bir tane ikinci tur verdi. Ve karşılığında Chris Paul aldı. Şu anda yıl...
Jordan Poole'u da verdi.
Jordan Poole'u işte verdi Washington Wizards'a. Ve karşılığında gitti Chris Paul'u aldı. Bu takası ilk gördüğünde ne düşündün abi? Yani yıllarca Golden State'le rekabet etmek...
Fikirlerimiz iktidardı diye düşündüm ilk önce.
Jordan Poole'dan kurtuldu Golden State Warriors.
Evet yani Jordan Poole'un kontratı yani 4 senelik maksimum kontratı Jordan Poole'un yani bir pik gönderip çıkabilmek iyi fikir. Ama Chris Paul konusunda çok şey değil, kafada kuruyorum oturmuyor. Yani tamam direkt konuşmaya başlayalım Chris Paul Warriors. Bence Wizards için bir hamle. Pool öyle böyle oynadın. Zaten sen 4 sene boyunca da rekabetçi olmayacaksın bir daha. Senin kötü kontratların için yok. Zaten Kepler'e gidecek kim bilir. Hani zaten 2 sene sonra belki takaslarsın bunu. Bıraksın da atsın genç oyuncu. Aldık onu cebe koyduk. Birinci tur pikini de aldın. Allah bereket versin. Yani Chris Paul'dan birinci tur çıkardın. Allah bereket versin. Daha ne yapacaksın? Ama şu. Abi şimdi Chris Paul'le Stephen Curry bu açıdan playoff'ta yan yana oynarlar mı?
Çok eşleşmeye bağlı ve sınırlı dakikalar.
Oynamazlar abi. Hangi eşleşme yani? Hangi takımda iki tane oyuncuyu saklayabileceksin? Saklanabileceksin iki oyuncuya. Artık Chris Paul'un da switch savunacak hali yok. Stephen Curry switch savunma işinden zaten hani hücumda 50 atması gerektiği için vazgeçiyor. Şimdi bu adamlar yan yana çok zor oynarlar. Hadi oynamak çok zor oynarlar. Çok zor olur. Stephen Curry'e en az kaç dakika oynatman lazım playoff'ta?
Bir 40 dakika vermen lazım.
Yani 8 dakika için mi şey bu bakıyoruz biz?
Ne?
Hadi onu geçtim. En son ne zaman pick and roll üzerine hücum oynamaya başladı şey? Warriors. Warriors pick and roll oynamıyor
mu? Playoff'ta göt sıkışınca oynuyor abi.
Playoff'ta göt sıkışınca... Yani işte bak şu var. Playoff'ta göt sıkışınca sen Chris Paul orta mesafesi mi oynayacaksın? Yoksa Curry bana bir şey yarattı ya da topu Curry'e verip ona perde mi götüreceksin? Hani şey diye sana demiyorum. Yani takım hiç pikenle oynamıyor demiyorum. Takımın pikenle şeması yok. Curry'e topu verip Curry sana topu veriyorum. 3 tane perde çiziyorum. Sen karar ver. Demek evet bir hücumdur yani. Bu spirit pool adam. İlla bir şey bulur. Ama şimdi sen Chris Paul Lone'u mesela Lone'u dengilemiyor ki. Mesela. Hani bu takımın dengilen bir uzun yok. Şeyi kovalıyorlar, hücum dumanını kovalıyorlar. Farklı şeyler. Çok sert perdeyle hücum dumanını kovalıyorlar.
Şutöre perde yapıyorlar.
Gerçekten farklı iki bandı mantıl bu. Hani mesela bu Mike Conley ile Rudy Gobert'in galiba ilk senesinde hiç anlaşamamışlardı ya.
Evet.
Orada Mike Conley olmadı galiba diye düşünüyorlar. Herkes de Gobert yapmıyordu perdeyi. Hani öğrenmesi zaman aldı. Şimdi düşününce ben Chris Paul bu takıma ne olabilir? Neler götüreceğini şey yapmıyorum. Düşünmüyorum şu an. Yani çünkü ne kadar oynayacak bilmiyorum. Ama ne verebilir şey mi değil. Ve bugün haberler çıktı. Bana bu kadar yüksek profilli bir hamle ve onun bunun içine karşı bir korkum var. Havası veriyor. Çünkü bugün haber çıktı. Sacramento Kings şeyin arası çok iyiymiş Draymond'un. bu Mike anda koşacağım ama
Mike Brown. Mike Brown.
Ve şey hani Sacramento Golden State'e zarar vermek için hani ederinden fazla verebilir Draymond'a diyorlar.
Yalnız var ya ne enteresan hamle olur ya o da.
İşin kötüsü NCAA de ortada. Sen Steph'le Kral'a önüne kadar vereceksin kontrat. Ama CV'ye başlıyor seneye.
Evet.
Hard cap'liliğinden sıkıntıdasın. O yüzden ben Wolves'a dair de bir 7 Temmuz'u görmek istiyorum. Chris Paul olayını sanmamadım. Onu söyleyeyim. Yani hiç bana Wolves içinde şunu yapar bunu yapar gibi gelmiyor. Yani o şey yok bende. Onu göremiyorum yani. Varsa fikri olan söylerse sevinirim.
Yani şey aklıma gelmişti bu Golden State'de şeyin çıktığı Curry'nin Clay'in falan çıktı o Mark Jackson'ın dönemde şey vardı. Jerry Jack'la beraber oynuyorlardı hatırlıyorsun.
Hı-hı.
Dedim acaba olan öyle bir şey çıkar mı ortaya da. Birincisi Chris Paul o şeyde değil maalesef. Hani prime'ından uzak. İkincisi o işi zaten Draymond Green'le yapıyorlardı. Yani o Jerry Jack'in o topla daha tepede oynadığı oyunu Draymond Green'le daha fazla oynamaya başladı. İşte Steve Kerr'ın döneminde. Ama tek bir artısı varsa o da şu yani Golden State'in en büyük aşil topuklarından biri Curry dışında kısa rotasyonunda şey yok. Topa karar verebilen adamı yoktu. İyi pasörü yoktu yani maalesef. En azından o top kayıplarını azaltabilir. Chris Paul ve Draymond Green'den birinin sürekli sağda kalmasıyla birlikte ama.
Ya Warriors'ın top kayıpları şeyle alakalı değil ki. İşte oyuncuların top kaybetmesiyle alakalı değil ki. Sistem top kaybetiyor. Sistem top kaybetiyor. Ve 38 yaşındaki Chris Paul için o sisteme TV kaçmazsın.
Ama o sistemin daha az hata yapmasını belki yol açabilir.
İşte bence o sistemin değil. Yani evet bazı yarısı mesela Boston'a gelse evet Boston sisteminin daha hata yapması sebep olabilir. Ama Warriors'ın sisteminin daha hata yapması için Warriors'ın sistemine nasıl gireceğini görmemiz lazım.
Yani evet. Evet. Ama anladığım kadarıyla Golden State'in en azından ilk baştaki düşüncesi Chris Paul'den bir faydalanmaya çalışmak.
Tabii.
Yani wavelemek için almamışlar. Onu biliyoruz en azından.
Evet onu biliyoruz. Evet,
peki geçelim mi?
Geçelim. Draft soruları.
Draft soruları. Öncelikle şunu soracağım. Tabii ki ilk sıradan hiçbir değişiklik olmadı. Bir şaşırtıcı hamle olmadı. Victor Wembanyama San Antonio Spurs'a gitti. Ama ikinci sırada çok uzun zamandır bir belirsizlik oluşmuştu. Scottie Anderson mı, Brandon Miller mı ikinci sıradan Charlotte Hornets'e gidecek diye bekleniyordu. Dün Shams Charania'nın draft'tan 7-8 saat önce aşağı yukarı kadar bir tweet'i vardı ve demişti ki Charlotte Hornets Scottie Anderson ikinci sıradan gitmek için momentum yakaladı tarzında bir cümlesi vardı.
Ya bence o biraz şey ya. Bence o biraz şey manipülasyonu, bahis manipülasyonu.
Olabilir.
Yani FanDuel zaten sponsor şeye. Hani Amerika'daki en büyük bahis şirketi FanDuel. Ve hani bunu da bu draft'ta özellikle çok oynuyorlar. Ve FanDuel yayının da sponsoruydu ve gerçekten şey oldu. Bir an gün içinde tekrar değişti bahis oranları. Orada vurdu.
Ve sonucunda da şunu gördük. Brandon Miller 2'den gitti. 3'ten Scoot Anderson'da Portland Trailblazers'in yolunu tuttu. Öncelikle Brandon Miller sence bu şeyin altına kalkabilecek mi abi? Çünkü bir baskı da oluştu yani Scoot Anderson'ın üzerine gittiği için.
Ya Charlotte'da olduğu için biraz göz ardı olacak. Hani o yüzden erkenden şey yani Scoot Anderson böyle Russell Westbrook gibi girmezse çok erken bir bust şeyi yemez, damgası yemez. Ama yani her sene var bu oyuncu işte. Üzerinde şey tartışması var. İşte Danny Granger mi olacak? İşte Jason Tatum mi olacak? Danny Granger mi olacak? Carmelo Anthony mi olacak? İşte Brandon Ingram mı olacak? Brandon Ingram'a benziyor. Falan hani. Her sene duyuyorsun. Brandon Ingram'a benzeyen yaratıcı bir kanat oyuncusu. Prototipi. Ben bu en Ingram'a benzeyenleri. Çünkü şeyi çok sıkıntılı. Klazata'yı kötü saldırıyor bence. Yani izlediğim kasetlerde beğenmedim onu.
Abi güçlü yanları olarak şutunu yaratabilmesi falan gözüküyor tamam mı? Ben bir scouting reportuna baktım da. Abi dikkatimi çeken nokta ya o highlightlarda da ya o kadar dengesiz gidiyor ki böyle her an düşüp top kaybedecekmiş gibi. Yani hiç ikna edici değildi.
Gerçekten şey hissi var. Ulan kolejde bu çocukların üstünden geçen olmuş da gerçek NBA oyuncusu durur bunu. Hissi var. Hani biraz zamana ihtiyaç olduğu açık. Bu arada bu açık ara tarihin en genç draftı. Hani herkes çok genç draftta. O yüzden biraz zamana ihtiyacı var. Görmek lazım. Şey hatırla işte. 2010 draftını hatırla. Her şeylerin tüm analistler Josh Jackson'ı Tatum'dan daha iyi görüyordu. Çünkü ikisi de aynı prospekti ve Josh Jackson savunma konusunda daha önde gözüküyordu. Sonra bir baktık ki Jason Tatum ile Josh Jackson arasında şey var, ters olacak bir fark varmış. Önünün bir nasıl adapte edecek falan bunlar görülmesi lazım ama hani sadece spor benim kafamı karıştırıyor. Bence Scoot Anderson'da, Brandon Scoot bence çok şeyi var. Defekti var. Ama Michael Jordan'ın bu gerçekten bu tetiği çekebilecek tek adam bence Michael Jordan'dı. NBA'nin yöneticiler arasında. Dediğim hiç tabii.
İşin şey komik tarafı da Michael Jordan kulübü satıyor.
Aynen son şeyinde bu.
Hani yani acaba son şakasını mı yaptı? Bilmiyoruz yani artık nasıl bir şey oldu. Çünkü Charlotte'ın draft geçmişi de ortada abi. Yani elle tuttu çok fazla bir şey de beceremediler yani birkaç isim dışında. Artık yani son şakasını mı yaptı ya da böyle son bir gider ayak bir güzellik mi yaptı onu da herhalde birkaç yıl içerisinde anlayabileceğiz ama şey konusunda çok endişe vardı aslında. Olası bir Scoot Anderson seçiminde LaMelo Ball'la fiti nasıl olacak acaba diye çok bir merak konusu da olmuştu. Ben aslında o kadar endişe olacağını düşünmüyordum. Yani Scoot bence oyun tarzı olarak LaMelo gibi bir adamın yanında barınabilecek bir oyuncuydu ama aslında senle de yani ikimizin aslında ortak görüşü bu noktada şeydi. Hani LaMelo'dan olacak mı? Herhalde bu seçimden bağımsız yine LaMelo Ball'un olup olmayacağı da yine Charlotte Hornets'in en azından orta vadedeki hedeflerini belirleyecektir diyelim. Ne diyorsun?
Tabii. Yani evet haklısın. Hocanın dediğine ne diyeyim. Önümüzdeki şartın ilk beşi LaMelo, Rozier, Brandon Miller, PJ Washington ve Mike Williams mı olur?
Bence öyle başlar.
Gordon'u vurdumun bayağıtını alayım.
Yani
Gordon'u
düşünüyorum.
vurdumun bayağıtını alayım.
Gordon Hayward'ı başta Terry Rozier bench'ten getirir mi?
Yok daha neler canım. 2 numara Brandon Miller mi oynayacak?
Onu düşünüyorum kardeşim
Yok
ben
yok.
de Allah
O
Allah.
olmaz. O olmaz. O olmaz.
Peki Miles Bridges'in döndüğü senaryoya ne diyorsun?
Allah belanızı versin diyorum.
Geçelim o zaman.
daha hakikaten daha maalesef birisi dönecek. Gördüğünüz acilen 1 Temmuz Gordon Hayward agree to şey buyout with Charlotte Hornets alayım.
Daha bu takıma Miles Bridges gelecek.
Ben şu an baskın 3 numarayı ben çıkmadım. Ben kartına yazdım abi gol neyim. Diş kimse kusura bakmasın.
Abi Scoot Anderson. Şimdi gittiği takım enteresan bir takım aslında. Hani Lillard hala orada duruyor. Diğer taraftan geçen sene seçtikleri Shaedon Sharpe var.
Efendim sayımız.
Efendim Simons kafayı uzatmaya başladı. Çok yani guard heavy bir takım oldular. Bu oyuncuların hepsinin topa ihtiyacı var gelişmek için. Hani artık bir zahmet hani Portland yönetiminde yoruyoruz ama Damian Lillard takasımızı almasak mı ya?
Ya bilmiyorum orada hani gerçekten Portland ne yapar, fiti ne olur, şunu falan gerçekten Lillard konusundaki kararı beklemek lazım ama net takaslanmayacak belli ki. Çok fazla ardarda şey haberi gönderdiler. Takas görüşmelerini durdurduk. Bir takas alacak olsa draft'tan önce olur. Hani neden draft'tan sonra yapıyorsun? Süper yıldız takası, Remolding'e girecek takımsan. Değil mi?
Yani.
Yani o yüzden ben Liverpool'u bir sene deneyecekler falan gibi düşünüyorum ama en yetenekli dört oyuncusunu dörde gardı olan takım olur mu?
Ya abi işte evet.
Yani o yüzden
Scoot mesela bench'ten gelecek diyelim. Yani Afeni Simons'tan topu nasıl alacak mesela? Lillard'dan topu nasıl alacak abi? Bu adamın topa ihtiyacı var en basitinden.
yani her dakika pozisyonu 1 numara olan aslında Alfred Sainz, Damian Lillard, Scoot Anderson ikisi de sahada kalacaksın.
Evet,
En
tabii
az.
ki.
Yani üçü de yan yana hiç oynamayacak. Mesela maç sonunda oturacak.
Öyle gözüküyor. Öyle olması lazım. Öyle olması lazım.
Ya da Alfred Sainz'ı takaslayacaksın off-season'da bir yere.
Aynen.
Baskını mı alayım mı? Ama baskın kim verecek o zaman? Üçlü takas. Olur mu?
Abi senin şeye ihtiyacın yok. Simon'sa ihtiyacın yok kendine
Ya
açsan.
biz de şansını istiyoruz be kardeşim. Uzun
Kardeşim
zamanlardan
sen de
sonra ilk defa
ya
Rose'da şey kap yapıyoruz.
sen de yani Ertem Şener gibi başladın yani. Maicon 5 kişi gelecek. Hamit ayrıca 5 kişinin kaptanı.
Öyle olsun. Öyle olsun.
Yani kardeşim tamam kaylandırsın şeyini biliyoruz. Gordon
Hey ya alayım. Kalem bursunu alayım ya. Hakikaten hoca ya. Brestin hoca yapmış şey.
bak kaylandırsın gelirse emergency podcast çekelim.
Allah çağır. Ne? Vallahi da Şey, Nobis Oblige sendeyiz abi. İhtilal oldu diye yazıyorsun bana.
Sen de şey diyorsun değil mi? Jaylen Brown nereye takarsan da amına.
Hatta konferans devrimi olduysa ben onun ucuna haber vermemden yarın bu oyunu yapıyoruz diye.
Ya o yüzden artık bir şey gerekiyor. Portland'da bir değişimin olması gerekiyor diye düşünüyorum ama en azından değişim olacaksa da bu değişime aslında böyle bir isimle başlıyor olmak böyle bir takasta draft senesinde oldukça başarılı olsa gerek.
Evet.
Scoot Anderson ne olursa olsun çok değerli bir prospekt. Hani bazı günahları var tabii ama ben çok yükseldim. Biraz izledim şöyle göz gezdim. Ben Scoot Anderson'ın yapabildiklerini çok yükseldim. Bir de patlayıcı kısaya ayrı bir zaafımız var biliyorsun yani.
Biliyoruz.
O yüzden hani yolu açık olsun diyorum ama yolun açık olması için de biraz sağını solunu boşaltmak lazım gibi geliyor bana. Portland'da.
Hı hı.
Thompson ikizler 4-5'ten gitti. Sen onlarla alakalı...
Tersi olsaydı daha mantıklı olurdu.
Ben oyuncuları bilmiyorum bu arada ama sen oyuncularla alakalı tam emin olamadın galiba. Et mi balık mı bile çözemedin tarzında bir şey demiştin.
Ben onu anlayamadım. Bir, çünkü overtime elit çok kötü bir galiba. Overtime elitte basketin oyuncu yok. Profesyonel basketin olacak basketin oyuncu yok yani. O yüzden... Ya o yüzden şu mesela overtime elit çok kötü olduğu için çok kötü atletler yorumluyorlar. Emin Thompson'ın öne çıkan özelliği böyle potoda bitirmesi falan. Tamam mı? Bu oyunun ne kadar acaba çarpılacak bunu? Bir o. Hani daha pasör gibi gözüküyor ama hani pasör iyi pasörle doğru pasör arasında bir fark var ya. Hani o farkı Emin Thompson sağlıyor mu emin değilim. Anzal Thompson iyi skorer. Atlet. Ama o çocuğun da onlar hariç çok bir esprisini görmedim. İyi savunmacı diyorlar. Satın almadım o tanımı. Çünkü çok kötü bir ligde onu da hakikaten. O yüzden ben bu iki arkadaşının ne olduğunu anlamadım. Ama kafamda prospekt olarak canlandığımda Eamon Detroit'e hani iyi karar verici yanına o potayı zorlayan adam olarak. O yüzden de o kaosa, Houston'daki kaosa şut atarak skorunu itti ederek çözüm olabilecek bir adam olarak geldi gözüme. Olmanınca diğerinin üstüne öbürünün Detroit'e gitmesi garip geldi bana. O yüzden bakmak istiyorum. Çünkü o yüzden bir şey olamayacak kadar kötü bir lig. Yeter olamayacak kadar kötü bir lig. Buradan sonra tek tek gitmeyelim abi. Buradan sonra çünkü benim de şeyim çok azalıyor. Draft bilgim. Yani istersen yani. Birkaç fikirlerime gideyim. Ya da sorulara dönelim yani.
Burada sadece şeyi soracağım sana. Tabii ki bir Oklahoma olarak.
Evet.
Sana Casey Wallace'ı soracağım ama öncesinde şeyi merak ediyorum. Bilal Kolibali ile alakalı bir malumatın var mı?
Abi Bilal Kolibali hakkında onunla konuştuk. Ona şey dedim ya. Abi Bilal Kolibali'den çok fazla Frank Nilikina havası veriyor dedim.
Hı hı.
Abi şutsun daha normal dedi. Anladı derdimi. Ama şutsun daha normal dedi. Bu ligde abi şimdi şey dedi yani hiç test edildiğiniz oyuncu yok. Bilal Kolibali Asrın'ı yendi. Asrın'ı tokatladılar bunlar dedi. Metropolitan'da. Ben olunca anladım onu ama Bilal Kolibali bence öyle tüm gümür rahatlığıyla her şeyi yapabilecek böyle acayip bir oyuncu bir değil yani bence Bilal Kolibali. Onun güzel yani şutu çok düşük. Şut profili çok düşük. Kolları çok uzun bu bazen de rahatı vuruyor. O pozisyonu oynayacak oyuncular için. Hani topu eline verir misin? Emin değilim. Hani Bilal Kolibali bana çok yani bir iki sene beklenmesi gereken bir prospekt izlenim verir. Bu sonuçun hepsi öyle yani. Ben draft günü değilse Fuad yazdım ve bunu altın özellikle çizdim. Ne dedim yani kafama silah dayasan şu oyuncu alırım dedim. O bu şu demek yani. Bu nota, bu draftın mid loterisinde şey yapmak istemem. Draft yapmak istemem. Noktamı öldü ve Wizards'a gitti değil mi Bilal Kolibali?
Evet Wizards'a gitti abi. Pacers seçti oradan Washington'a takaslandı.
Allah onu bahtını açık etsin.
Amin amin. Ve yani benim isim olarak sormak istediğim son isim de Casey Wallace. Şimdi 10. sıradan Dallas seçip OKC'ye takaslandı. Ben biraz izledim. Böyle bir göz gezdirdim. Hani YouTube'dan Goals and Skills videosunu açtım. Bu çocuk acayip bir savunmacı. Potansiyeline sahip. Gerçekten yani bir Auburn maçında biraz göz gezdirdim bu sene oynadıkları. Yani hem stance oturmasını çok iyi biliyor hem birebir savunmada gayet iyi. Eller kollar inanılmaz çabuk. Zaten geçen sezonun ikiz top çalma ortalamasıyla bitirdi. Ve şey konusunda biliyorsun artık NBA'de abi, hani o gap savunmasının değeri çok önemli. Sen orada topa yardım getirip tekrardan kendi adamına close out'ı çok yapman lazım. Görebildiğim kadarıyla da onu çok iyi becerebilen bir oyun. Yani çok aynı anda bunları yapabiliyor ve fake'leri kolay kolay yemiyor. Hücumda da pick and roll yönetmesini belli oranda biliyor. Topla potaya gidebiliyor iki elinde de. Bir floater oyunu var. Ama o kadar bitirme konusunda bazı sıkıntılar yine göze çarptı. Yani o floater oyunu var ama bitiremiyor. Öyle söyleyeyim zaman zaman. Diğer taraftan bence fena pasör değil. Oyunun merkezine oturmayıp daha çok böyle ikinci aksiyonları yönettiği bir senaryoda. Aslında Gildas Alexander gibi oyuncunun yanında oynadığı bir senaryoda diyelim. Ben rakip savunmaları okuma konusunda biraz daha genişleyen alanla birlikte daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani topu biraz onun elinden alıp ikinci, üçüncü aksiyonları, ikinci, üçüncü rolleri eleştirdiğimizde daha fayda sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geçen sene 135 üçlük attı. %73 ile galiba serbest atış attı. Ben şut mekaniğinde öyle çok bir sıkıntı görmedim açıkçası. Şutu inişli çıkışlı geldi. Sezonun bir bölümünde çok iyi üçlük attı. Sonra bir 4-5 maç üstte hiç üçlük kokamadığı sekanslar oldu. Ben o yüzden Casey Wallace'la alakalı genel anlamda olumlu düşünüyorum. Kötü bir tercih olduğunu düşünmüyorum. O yüzden şeyim, en kötü ihtimalle çok iyi bir tamamlayıcı parça bulduk. Onu söyleyebilirim. Camiamıza hayırlı olsun.
Hayırlı olsun.
Bir de Kentucky'den kötü kart çıkmıyor ya hoca.
Kentucky'den çıkan kötü kart bulabilir miyim diye düşünüyorum.
Eric Bledsoe falan mıydı acaba?
Eric Bledsoe galiba. O da Eric Bledsoe da zamanında topçuydu hoca.
Ya işte yani hani.
Eric Bledsoe da topçudur yani. Austin Rivers Duke'da oynadı o. Bir an Austin Rivers nerede oynadı? Duke'deydi o.
Yani işte bir Tyler Hero falan var.
Yani evet.
Ama o da işte.
Quigley topçudur hoca.
Quigley topçu. Şey Gilles Alexander topçu. Ondan sonra Tyrese Maxey topçu. Zaten geçen sene inanılmaz istatistik yapmadı hani bu arada onu söyleyelim. Ama o biraz Calipari hocanın sistemiyle de alakalı.
Tabii Calipari şekli, senin Calipari dropper yani.
Tabii Maxey ile alakalı da ben şey hatırlıyorum seninle konuştuğumuz, o oynayabileceğinin o kadar az şeyini pick and roll oynuyor ki böyle Calipari hocanın düzeninden kaynaklı olarak. Hani benzer bir hissiyata burada ben de kapıldım bir kez daha izleyince Calipari hocanın Kentucky'sini. Ben o yüzden şeyim, olumluyum yani Casey Wallace'la alakalı.
Ben de olumluyum.
Özellikle savunmada o his, rakibin penetresini hissetme becerisi. Yani topla rakibin nereye gideceğini iyi tahmin etme, iyi yön görme, iyi hissetme ve birebir kolay kolay geçirmeme, çabuk elleri sahip olması işin açığı beni heyecanlandırdı diyebilirim. Bir de onun için trade up yaptık. Hani 12'den 10'a çıktık. Onu yapabilmek için de Davis Bertans'ın kontratını aldık. Hani yani Bertans da işin açığı takaslanmazsa bence bu takımda süre alır. Geçen sene Lindy Waters'a süre veren bir takımız yani sonuçta. Bertans biraz şutunu bulabilirse bu takımda zaman 10 dakika 15 dakika oynayabilir. En azından Lindy Waters'dan daha faydalı bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz Bertans'ın da. Ben Casey Wallace işine iyi bakıyorum. Öyle söyleyeyim.
Yani izleme Oklahoma City önümüzdeki sene izleyeceğimiz bir takım.
Tabii canım. Geliyoruz.
Şimdi istersen biraz sevdiğim pikleri, beğendiğim pikleri sayayım.
Onları diyecektim ben de abi sana zaten.
Biri Grady Pick, Grady Dick, Toronto. Hani Toronto'nun ihtiyaçlarına çok karşılık veren bir oyuncu.
Toronto'nun yerel basında çıkan manşeti gördün mü?
O şey Kansas'ın yerel basını o. Big Dick Energy diyorsun değil mi?
Yo, başka bir şey abi. Dick oyna.
Dick oyna. Ha, Taka Gazetesi. Espriyi öyle yapsan onu anlardım. Toronto Taka Gazetesi'nin şeyi.
Toronto yerel basın diyelim. Hani Trabzon yerel basın gibi onlarınki de.
Yerel, ya anlamadım. Espri ama iyi. İyi kurgulanmış bir espri.
Evet.
Yani bence Tyler Hero seviyesi bir oyuncu olma şeyi var Gredik'in. Atlet de. Hani gözüktüğünden daha atlet. Yani bu cümle biraz ırkçı hissettiriyor olabilir ama Gredik iyi bir atlet. Easter patlayıcı bir oyuncu. Oyunu şeyiyle oynayabiliyor. Geçişiyle oynayabiliyor. Oyun basketbol oynamayı seviyor. Benim en beğendiğim oyunculardan biriydi bu Lotoya'da. Toronto'nun da birçok ihtiyacını gideriyor. Yani şey, Gary Trent Jr.'ı direkt bir yere takaslayabilirsin. Yani Gary Trent Jr.'dan bence birinci gün daha iyi bir oyuncu. Jalen Wood Shinfino. Topu elinde isteyip kendi skorunu yaratabilen bir oyuncu ama hani LeBron James, Austin Reeves var ki işte D'Angelo Russell'ın şutları söylerden bir de döner herhalde. Hani iyi oyuncu Jalen Wood Shinfino ama hani ne zaman yetenekliliğini gösterebilecek kadar bir rol alacak emin değilim. Haymo Hakez bu draftın ilk turunda ne olacağını bildiğin tek adamdı belki Haymo Hakez. Ve Miami aldı Hay Marquez'i. Ben zaten ilk 20'nin dışına çıkmasını beklemiyordum Marquez konusunda. Yani Lakers Heat Warriors'tan birinin Marquez'i alacağını düşünüyordum playoff performance olarak.
Hakeza ben de öyle düşünüyorum.
Hakeza sen de öyle düşünüyordun. Yani Easter zaten şey işte bu final yaptı senin Hüseyin'in. Cüncü renkten sonra takımın en önemli ikinci oyuncusuydu. İzlemesi keyifli olacak NBA'de. Ben direkt uyum sağlayacağını düşünüyorum takıma. Yani ve Jokic'e Jokic'e süre verilen yerde herkes fark yaratır. Golden State'in Brandon Paul Jemski hamlesi. Brandon Paul Jemski pasör, orta mesafe ifler, potaya gider, atlet, şutu var, şutunu yaratır, transition oynar, iyi kat yapar. Hani full paket bir hücum tehdidi. Gibi demiyorum ama tehdidi. Ve gelişirse hem izlemesi çok eğlenceli bir oyuncu hem Jordan Poole'dan iyi olur bence. Paul Jemski gelişirse. Ve bence bu kumarı oynayabilirsin Jordan Poole'u gönderdiğin gün. Paul Jemski konusunda yükseğim ben açıkçası. Gerçekten beğendim bir oyuncu benim Brandon Paul Jemski. Ama düne kadar ismini yanlış yazıyordum hep. Prozdinski falan yazıyordum.
Düne kadar selam vermiyordunuz da.
Aynen. Hamesi çok sevdim. Portland'ın Chris Murray. Hani Keegan Murray'nin ikizi. Hani Keegan Murray'nin %70 kadar oyuncuysa Portland rotasyona çok büyük katkı verir. O da kolej veteranı. Tecrübeli bir oyuncu olarak gelecek. Lig uyumu daha kısa sürer. Bence iyi hamle. Tüm draft'ın en beğendiğim hamlesi Dallas'ın Olivier Maxson Prospe. Bu telaffuzda çalıştım. Olivier Maxson Prospe'ye verdiği pick. İyi savunmacı. Geçen şut tehdidi var. Kalıplı bir oyuncu. İyi atlet. Saçma sapan bir atlet. Maxson Prospe. Tek sıkıntısı topla çok polemiğe giriyor. Luka Doncic, ben sana topu verdiysem ya bana geri ver ya topu potaya at. Dayağını atarsa Prosper'e. Prosper bence hızlıca rotasyona girer. Direkt. O yüzden çok sevdim bu piki. Ya açıkçası 25. sırada bastım vardı o an. Prosper'in bir sırayla karşı kurtarması canımı sıktı biraz. İnsanlar Bryce Sensabaugh çok beğeniyor ama ben Bryce Sensabaugh'ın NBA'de yapabileceğini düşünmüyorum. O yüzden Utah'ın, yani deneyimcinin Sensabaugh hamlesini çok sevmedim. Onun karşısın Denver'ın yaptığı Julian Strauss'tır. Hamlesini de çok beğendim. İyi tutuyor. Hani hareketli bir oyuncu. Gonzaga'dan geliyor. Tam Denver sistemine uyumlu bir oyuncu bence. Ve kanat rotasyonunda da bench'te insan arıyordu açıkçası Denver. Ben geçen sene nasıl playoff'lara ekstra bir katkı verdim. Bak Christian Brown normal sezonda dakika olarak hizmet veriyordu bu takımı. Stoughton'da o katkıyı verebileceğini düşünüyorum. Kobe Brown iyi bir kanat oyuncusu. Los Angeles Clippers 30'dan seçti Kobe Brown'ı.
Abi tam topçu ismi ya bu arada.
Hakikaten öyle. Ben onun da rotasyona girebileceğini düşünüyorum. Burada çok konuşulan bir isim vardı. 31'den James Nagy gitti. James Nagy konuşuyorsa şunu söylemem lazım. Şimdi izleyin mi Avrupa'daki kasetlerim gerçekten iyi savunmacı. Pikenrol'u iyi savunuyor falan filan. Ama abi bunu iki kere yaşadık. Bir Osman Garuba, iki Mifiondu Kabangele. Bu iki oyuncu da iyi savunmacıydı. Ve Garuba özellikle Euroleague'de FIBA'da da işte Eurobasket'i aldığında İspanya çok önemli katkı verdi. Ama NBA'de saha büyüyünce ve artık 2-0-3'lük değil 2-22'lik pikenrol uzunluğunu savunmaya başlayınca o farklar, küçük farklar çok büyük bir farka dönüşüyor ve hani yeteneklerinizi gösteremiyorsunuz. Ben o yüzden James Nagy konusunda çok şeydim, yani dilimi ısırarak övüyordum James Nagy'yi. Charlotte denedi James Nagy'yi. İşte kimle beraber oynayacak? Kai Jones, Mike Williams ve James Nagy o rotasyonda olacaklar. Hani bakacağız onunla. Ben de Jackson Junior, Yuko şampiyon oldu bu sene. Ben Bucks aldı. Çok süre alacağını düşünmüyorum. İyi oyuncu yoksa. Ve Jordan Walsh'la konuşmak gerekir. Jordan Walsh benim flood'umda ismini geçirdiğim oyunculardan biriydi. Ben Jordan Walsh en büyük oyuncusu. Kesinlikle. Çok genç. Acayip bir savunmacı. Bence Jordan Walsh draft'taki en iyi savunmacı. Hani inanılmaz fiziksel turnuları var savunma yapmaya dair. 6-7 boy, 7-0-7-1 kanat genişliği falan saçma sapan. Çok atlet. Draft'ın yine Scoot Anderson'la beraber en iyi atletlerinden biri. Tek sıkıntısı şutunu şey yapmıyor. Hani şutunu görmüyor. Daha doğrusu kendini kafasında şutör olarak görmüyor. Asıl hissi potaya gitmek. Belki şutunu halledene kadar hücumda şeyde saklanabilir mi Boston'da dunker spotu? Çünkü çok da atlet bir oyuncu ve Ralph Williams'ın sadece yapmaması gereken şey Boston'da Ralph Williams'la aynı anda sahaya atmamak. Çünkü zaten hep 4-3 öyle sahada kalacak en kötü ihtimalle. Yani Porzingis'in de geldiğini düşündüğün anda. Ve size'da bir oyuncu Jordan Walsh. Bence iyi seçim. Hani şu olsa 25'te tak seçtik Jordan Walsh'u hayatımıza devam ediyoruz. Olsa beraber iyi. Yani 35'lerde seçilirdi Jordan Walsh ama demek ki beğenmiş falan derdim yani. Neden 25'ten Jordan Walsh seçilir demedim. Mesela bence Marcus Sasser'den daha iyi oyuncu. İşte arada oyuncular arası sayayım. İşte Jalen Pick'i de tercih ederim. Leonard Miller'ı tercih ederim. Jordan Phillips'i tercih ederim Jordan Walsh'u. İyi seçim. İki ismin altını çizmek istiyorum. Bir G.G. Jackson. Bu adamın Golden State Skills videolarını izleyin. Gerçekten saçma sapan bir şut yaratma becerisi var kendine. Gerçek bir NBA oyuncusuna dönüşürse eğlenceli olur izlemesi ama Euroleague'e falan düşerse de ya Çin'e düşer muhtemelen. İyi skor olduğu için ama ekmek kazanacak yani basketboldan. Topu potadan geçirmesini biliyor. Emory Bates bu işte draft'ın işte B.J. Boston gibi havaya atılan pick oldu. Benim en buraya düşmesine anlam veremediğim gerçekten bilmiyorum. Trace Jackson Davis iyi atlet. Warriors seçti 57'den. İyi atlet. İyi perdeci. Hani pick and roll uzunu biraz. Trace Jackson Davis de bence iyi picklerden biri draft'taki. Yorumlayabileceğim, bakınca aklıma anlamlı cümle kurabileceğim. Yoksa işte Ryan Rupert falan da anlatırım ama o biraz şey olur. Ulemalık olur. Hani fikrim olan bu geçtiğimiz bir haftada üstüne özellikle düştüm. Oyuncular bunlardı ve iyi yerlere gittiler ama Brooklyn hamlelerini sevmedim. Onu söyleyeyim. Bence Noah Clowney yani uyumlu değil şeyle Clarkson'la bence Noah Clowney. Derek Whitehead'de bence Cam Thomas varken Derek Whitehead kumarına girmenin anlamı yok. Bu takım rebuilding takımı değil çünkü. O yüzden ben şey Brooklyn hamlelerini de sevmedim. Mesela Derek Whitehead yerine bu takıma bir Olivia Maxson Prosper eklesen ya da Julius Slaughter eklesen Utah Vatan abinin kontratının bittiği yıl ya da iki tane pikim var 21-22 17'ye çık böyle 15'e çık demiyorum 17'ye çık high merkezi sen al yani hani katkı verebilecek şütörün olsun elinde ama onu tercih etmediler o yüzden bana garip geldi. Brooklyn Nets'in tercihlerini sorguluyorum diyeyim.
Son bir detay olarak da şeyi söylemek lazım. 56. sıradan Tarik Biberovic de Memphis tarafından draft edildi ama Avrupa'da oynamaya devam edecek diyelim ve istersen sorularına geçelim.
Ya dinleyicilerimiz de şunu bilsinler. Draft'ın son olan başlarısı geldiğinde büyük menajerlik şirketlerine ait oyuncular menajerlik şirketleri undraft olarak takım seçebilmek için takımlara oyuncu seçmeyin diyorlar ve büyük şeysen, bir büyük menajerlik şirketinin oyuncusuysan seni de kırmıyor. Menajerlik şirketini kırmıyor takım. Sonra işte free agency görüşmesine sıkıntı olmasın diye. Çünkü işte burada Emory Bates'i seçme diyor, seçiyorsun ama işte ne bileyim Ricky Rubio'nun işim bozuluyor falan. Yani atıyorum menajerlik şirketleri aynı değildir de. O yüzden burada küçük okul, küçük menajer ve Avrupa'dan denemeler başlıyor. Tarık Biberovic o haseple seçilmiş bir adam. Ben Tarık Biberovic'in ne emin yani Tarık Biberovic Fenerbahçe'de istikrarlı süre alsa okeyiz yani.
Geçiyorum sorulara.
Geçelim.
Senin alıntının altında iki tane yorum var abi. Onları hemen okuyayım. Turgut Stevens. Üzüldük ama Brogdon, White, Pritchett, J.D. Davidson, guard rotasyonu yeterlidir. Brett abimiz doğru yapmıştır. Lakin Porzingis'in rolünü enine boyuna konuşup yüreğimize su serpebilirsiniz. İyi yayınlar. Aslında Porzingis'le alakalı konuştuk.
Porzingis bu takıma birçok şey ekleyecek, boyut ekleyecek hücumuna. O konuda onu söyleyebilirim.
Cam Reddish time. Hacı Marcus Smart senin oğlundu be. Nasıl üzüldük anlatamam.
Yapacak bir şey yok. Recruit 16'da bana DM attı. Onu da okuyayım ben.
Tabii ki.
Bu takaslarda tek sorumlu GM midir? Smart takası duygusallıktan bağımsız Celtics'e bir güç katacak bir hamle gibi gelmedi bana. Hatta Memphis için bayağı mantıklı geldi. Seneye Memphis Boston finalinde TD Garden'da Smart'ın kupa kaldırma senaryosunu da konuşursanız güzel olur. Hani dinleyicilerimin burada 2-3 senedir yapıyoruz. 110. küsürüncü bölüme geldik. Dinleyicilerimin Fed ne olmasa intihar eder diye düşünüp böyle sorular soruyor olması beni her zaman gözümü yaşartıyor. Onu söyleyeyim. Hani bu kadar da beni tanıyan dinleyiciyi yapmışım. Allah razı olsun hepsinden teker teker. Diyelim.
Mustafa sormuş. 12,5 kelime şakası hani söylemiş yani yorum yapmış daha doğrusu. 12,5 kelime şakası üst bahsi alıyorum. 1,7 oranından ciddi sayacağım şakaları. Vallahi abi kolay gelsin.
Çok yapmadık ya.
Yani birkaç tane yaptık işte.
Birkaç tane sıktım.
Aynen birkaç tane işte bir Grey Yedik şakası yaptık.
Aynen.
Hatta bir tane daha vardı. Onu da yapayım aklıma gelmişken. Dikine basketbol diye bir şey çıkardılar. Zehirlediler milleti. Grey Yedik fantezide benim aldığım takımda performans sergileyemezse diyelim. Böyle bir tweet atarız. Onun dışında geçiyorum ben benim tweetin altındaki sorulara. Can Özbalkan. Kendisine de selamlar. İyi yayınlar beyler. Marcus Smart'ın gidişiyle top dağılamını tamamen Tatum yönlendirecek. Tatum skorer kimliğinden biraz vazgeçip kafaya takımı yönlendirici yükünü kaldırabilir mi?
Top dağılımı evet Tatum yönlendirecek ama ben Derrick White'ın da burada rol alacağını düşünüyorum. Derrick White çünkü çok şutör gibi oynuyordu ama daha fazlası var onda. Yani Spurs sisteminde topu yönlendiren adamlardan biriydi Derrick White yani. Orada Smart'ın tank alanları biraz Derrick White toplayacaktır. Ama Tatum'un gelişmeye ihtiyacı var. Kaldırabilir mi? İşte o da Tatum'un hikayesi olacak. Bakacağız. Yani kaldırabilir bence. Çünkü sahayı da iyi kötü görünmüyor. Topla da rahat aslında. Yani o yüzden ben olabileceğini düşünüyorum.
Mert Dalgıç. Hayda. Fet Hoca'dan zirve Gökmen Özdenek performansı bekliyorum son takastan sonra. Brad'e sağlı sollu girer kan çıkar. Sen de altına demişsin ki Brad'i mi daha çok seviyorum? Marcus'u mu? Karar vereceğim podcast'e kadar.
Ya anlıyorum Stevens'ı. Anlıyorum Stevens'ı. Ya bazı insan vardır. Mesela ben de öyle biriyim. Şey olur. Ne kadar kalbi kırılırsa kırılsın karşındaki insanın neden bunu yaptığını düşünür. Ve düşündüğüm Stevens'a hak verdim. O yüzden kızamıyorum Stevens'a.
Tolga. Selamlar. İyi yayınlar. Aleyküm selam. Teşekkürler. Sorum yok. Umarım Smart takası üstüne Fet Hoca'nın draft'ı en çok övdüğü iki topçunun da Toronto ve Miami'ye gitmesi Fet Hoca'yı çok etkilememiştir ve sağlığı saati yerindedir.
Yani niye istiyoruz eğer bunu yaşamak derse?
Zaten sen gerekli cevabı da videolu bir tweet'le alıntılayarak vermişsin diyelim. Mustafa Yazıcı. Üstadlar selamlar, sevgiler. Aleyküm selam, sevgiler bizden. Bu son takas özelinde Fet Hoca'ma sormak istiyorum. Ayrılıklar da Sevda'ya dahil midir?
Dahildir abi, dahildir. Yani Sevda sizin içinize koyacağınız her şeyi alır Sevda içine yani Sevda. Ölene kadar ne? Aşk bitene kadar Sevda ölene kadar nasıl Şenol Hoca'nın lafı?
Aşk hevesin bitene Sevda nevesin bitene kadar.
Aynen yani her şey girer.
Yağmur yağdığı zaman şikayetçi olmak yerine yağmur yağdığını bilmek.
Ama sen şemsiye al dediğinde ben ördek miyim derse.
O da o insanın kendi kötü niyetiyle alakalı. Kemba Walker. Tingis normal sezon için sırtına çok yük bindirmemeyi maç başına 25 dakika kabul eder mi? Malum dizler patlamaya müsait. İlk sorusu bu.
Bu arkadaş acaba şey mi? Nikide Kemba Walker is back ya. Acaba bu totlar meselesine soru soran meşhur Kemba Walker'ın yeni hesabı mı? İlk önce onu düşündüm soru gelince. Hani bu konuda cevap verirse bize sevinirim. Bence üçlü komite halinde dönmeye çalışacak Celtics. Horford, Ralph Williams, Paul Dingis'i.
Üçlü şekilde birbirine takacak diyorsun yani.
Aynen. Üçgen biçiminde birbirleriyle eşleştirecek gibi geliyor bana. Böyle Mike Muscala da gitti takasta ya. Mike Muscala gitmeseydi bari.
Abi hakikaten Mike Muscala ismini görünce şey oldum böyle. Arda Turan'ın bir tane videosu var ya. Atletico Barcelona maçına sakatlanıyor. O video gibi oldum yani. Affet. Affet beni koruyamadım seni. Muscala abime de başarılar diliyorum. Wizards yeniden yapılanıyor. Okey. Peki bunu doğru GM ile mi yapıyor? Ali Koç sendromu yaşıyorlar bence. Hatasını kabul etmeyen yönetim var orada. O da şey söyleyeyim, yönetim değişti.
Evet.
Yani GM değişti.
GM değişti. Bir de GM'ler çok hani bilmiyorum çok acayip büyük karar alınmadıkça GM'leri de şey yapmak. Yani neyi eleştireceğiz burada? Porzingis'in opt-out'undan önce birinci tur çıkaramamasını mı? Porzingis'ten bence eleştirilemez. Bir yana no trade clause var zaten. Adam sadece gideceği yeri değil, gideceği paketi de zorlama hakkına sahipti. Chris Paul'dan birinci turuyla öyle böyle geçen sene çok beğenilen Jordan Poole'u çıkardı yani. Daha mısın bana?
Evet yani enkaz devraldı hakikaten. Onu söylemek lazım bazı şeylerden. Porzingis karşısında Tyus Jones alıyorsun. Ne olursa olsun yine.
Ya ondan da bir şey alacaksın sonra sezon bitmeden.
Ondan da bir şey alacaksın. İşte Jordan Poole gözden uzak belki en azından iyi bir hücum performans sergileyebilir. Ve senin dediğin gibi Chris Paul takasından sonra o birinci tur almış olması da bence fena bir iş değil diyelim ve geçelim. Oğuzhan Özyakup. Lakers için Dorian Finney-Smith ve Royce O'Neal konuşuluyor. 17. sıra Mo Bamba ve Malik Beasley karşısında çok iyi olmaz mı?
Şimdi draft geçti olmamış yani demek.
Bir de yani Finney-Smith ve Royce O'Neal'ı 17. sıra artı Bamba ve Beasley karşısında...
Hiç daha birinci tura falan sıkmaz onu Brooklyn. Öyle diyorsun. Lakers içine girince farklı oluyor paketler de.
Dışarıda başka, içeride başka.
Tabii tabii dışarıda başka, içeride başka.
O yüzden ama bence zaten biz ve Mo Bamba'nın şu anda bir takas değeri yok. Yani 17. sıra artı bu ikisini ekleyince Dorian Finney-Smith'e Royce O'Neal'ı almak için Sean Marks'ı ikna edeceğini pek düşünmüyorum ben açıkçası Lakers'ın.
Yine Arlo gelmesi lazım Ankara'da. Ankara'nın Arlo gelmesi lazım ya.
Barış Talon, Lavin'in ederi şu an ne kadardır ve Miami Lavin için hero vermeli mi? Oldu da gelirse Lavin Miami fitini nasıl bulursunuz?
Kötü bulmam. Toplu bir şeyler yaratabilen bir adamı sporcunun eline veriyorsun. Ne olursa olsun iyi bir şey bu. Lavin'in ne kadardır? O Chicago'nun ne yapmak istediğiyle çok alakalı. Yani eğer Chicago devam etmek istiyorsa Lavin untouchable. Eğer Chicago devam etmek istemiyorsa hero artı iki pick yani.
Yani evet olur. Olur.
Doğru söylüyor denir.
Hocanımı söyleyene söyleyeyim abi. Şafoli, sevgili Sir Buffett, umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. İyiyiz abi, seni sormalı. Aziz başkanıma selam olsun bugünü güzel geçirdiği için. Draft'tan seneye.
Ya ne izledi bu kere.
Abi oturdu yani bir de şey yaptı ya böyle. Hani tek tek böyle anlattı ya şu maliyet böyle oldu, şu maliyet şöyle oldu falan filan. O da oturdu ben de izledim yani hakikaten Aziz başkanın.
Bir de odaya hakimiyeti falan çok karakteristik bir adam belli ki yani. Çok karizmatik bir adam. Tüm odaya hakim. Ali Koç bunu yapıyor mesela. Ali Koç kavga etmeye çalışıyor falan şeylerle.
Direkt şey böyle bir de bütün medyaya orada şey bir de ayar verdi ya.
Hı hı.
Siz de böyle yapıyorsunuz, siz de böyle yapıyorsunuz, böyle yazıyorsunuz falan filan. Bakın hep biz de söylüyorum. Bir de şey yaptı orada. Hiç kimse aday olmazsa ben aday olacağım. Başkan ya. Draft'tan seneye fantasy takımında şapkadan tavşan çıkarır dediniz. Hem stat hem süre olarak bir topçu var mı? Keyifli kayıt adilerim. Emeğinize sağlık. Teşekkürler abi.
Fanteziye bakalım. Hmm, düşünelim bunu bir. Yani fantezide kimi draft edelim diyorum. Jet Howard olabilir mi?
Abi ben bilmiyorum topçuları.
Yani Jet Howard olabilir. O biraz daha dengeli bir oyuncu. Bence Chris Murray ciddi süre alır. Ki Keegan Murray'i de draft etmek konusunda çok şey olmamıştı. Sıkıntı yaşamamıştı. Metre olarak. Yani, bence olabilir. Bu iki oyuncunun üstünde yoğunlaşabiliriz bence.
Bence Dick de fena bir şey olmayabilir. Hani iyi şut performans sergilerse.
Tabii Dick ama işte field goal satarsın Dick'i alırsan ilk sene. Yani o yüzden Dick böyle ilk hafta bir rotasyon süreleri falan takip edilip yerden çekilecek oyuncu bence Brady Dick.
Olabilir. Olabilir. Ondan sonra başka. Zazama sinirli. Hocalar selamlar, iyi kayıtlar. Aleyküm selam. Ne soru soruda keyfim ne bir parça ağzımın tadı kaldı. Sadece Smart'ın gidişini en az benim kadar üzülen bir insanı dinlemek istiyorum. Bir de Smart'sız oynayacak ilk maçta ne hissedeceğini tahmin ediyor. Evet, onu merak ettim. Ne hissedeceğini düşünüyorsun?
Yani bilmiyorum. Smart'ın geri dönüş maçında neler hissedeceğimi düşünebiliyorum. Ama Smart'sız ilk maç kafası gelir mi emin değilim. Hani çünkü çok konuşulacak ve biraz bu beni hazırlayacak Smart'sız olmaya. Bilmiyorum ya şu an bile çok şeyim. İyi değilim yani düşününce üstüne. Ama alışacağız. Büyüyoruz yani. Babalar gider. Bazen babalar gider.
Mustafa'nın sorusu. Selamlar sevgiler. Aleyküm selam. Smart'ın gidişinin J'ler üzerindeki etkisi nasıl olur? Artık J'lerin tamamen kendilerinde olduğunu farkına varırlar mı? Bunu konuştuk. Celtics yazın ne tür topçulara yönelir? / yönelmeli.
Rota ya gerçek NBA oyuncularına. Ben hani guard rotasyonunda eksiklik var mı emin değilim. Forvet biraz forvet rotasyonu genişleyebilir. Hani çünkü Jalen'la Jason'ın arkasında Smart da yok artık. Hani Smart, yani üç guard yan yana dizemeyeceksin. Hauser ve Walsh'a o kadar güvenmektense gerçek bir NBA oyuncusu olan bir kanat oyuncusu iyi olabilir. Onu düşünüyorum. Ama işte uzun yani çok acayip eksiği yok bence takımın. Ama gerçek oyuncuları rotasyona katmak lazım. Hani şu da oynarsa birazlık bir durum yok bence Celtics'in. Celtics'in gerçekten tak tak tak oynayacak oyunculara ihtiyacı var.
Sans'ın rotasyonuna başvuruları tam olarak nerede yapabiliriz?
Abi şey var işte Arizona merkezde otobüsler kalkıyor Phoenix meydanı.
Camiyi geç.
34 PA. Sondan iki önceki durakta iniyorsun. Orada şey var. İl Özel İdare. Phoenix İllüzyon İdare. Oradan Spurs'un numarasını verirler sana. Şeyin, James Johnson. Arıyorsun James Johnson, diyorsun abi böyle böyle. Sana referans soracak. Benim referansımı verebilirsin ama benim referansım çok geçer mi bilmiyorum. Bir daha sahibiye sor. Anas abinin vardır Phoenix'te tanıdık. Olmadı. Phoenix'e Eli Okobo'yu seçtiren adamı tanıyorum. Numarasını da söylerim sana. Abi Eli Okobo'yu çaktın Phoenix'e. Sen birini de çakarsın biraz zorlasan Phoenix'e dersin. Ama hani Eli Okobo'yu çaktığı gibi çakabilir mi bilmiyorum. Ama Eli Okobo'yu çakan adamı Phoenix'e tanıyorum yani. Eli Okobo'yu çakan adam senin neden çakmasın Mustafa?
Yani bu bir Eli Okobo eleştirisi miydi? Yoksa bir Mustafa Dergros övgüsü müydü? O artık Mustafa'nın kendisine kalmış diyelim.
Eli Okobo'yu ilk turdan seçtiren draft gözünün eleştirisi mi? Bilmiyorum zaten. Onun hepsini tarih yargılayacak.
Gözünü şey yapayım diyorsun sen de.
Estağfurullah. Estağfurullah.
Kör müsün kardeşim falan? Lemiki James'in soruları var. Ona hemen geçelim. Öncelikle en iyi NBA podcast'ine iyi yayınlar. Aman hocam. Teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Senden bir tane daha yoksa eyvallah neydi?
Estağfurullah demeyeceksin. Eyvallah diyeceksin.
Eyvallah diyeceksin. Wemby geldiği gibi playoff yaptıracak seviyede bir oyuncu mu? İlk sorusu bu.
Hayır. Hayır yani bu Batı'da direkt playoff yaptıracak bir oyuncu yok abi. Yok yani. Yani LeBron James play'in oynuyor ya. Yani Anthony Davis'e LeBron James play'in oynuyorlar. Wemby geldi playoff yaptırdı değil bence.
Portland'ın deyim konusunda diretmesi göte kaçar mı?
Kaçan kaçtı.
Bir yılın iki sene önce alabileceğim paketle şu anki paket arasındaki fark gibi bir sıkıntı olur mu Portland'da? Demiş.
Bir yıl Lillard eğer bu sezonu da böyle sakat makat gibi geçirirse Real değeri bayağı düşer.
Phoenix'in 2031'e kadar kendini bağlaması rezil değildi nedir?
Patronun yeni patronun canı öyle istedi.
Chris Paul bu Golden State Warriors'ta çok alakasız kaçmadı mı?
Haklısın.
Yani, haklısın. Poole'un felaket kontratı var ancak Chris Paul'dan iyi paketi giderdi yanına koymak için first ve second vermişken. Draymond tutmak içinse bile saçma sapan bir takas bence. Diye eklemiş. Ondan sonra Smarty KP artı 2024 Golden State birinci turuna ve 25. sırayı 38 artı 4 ikinci tura çevirmek büyük kazanç değil mi? Burada Brad Stevens'ı övmüş.
Eğer aset olarak bakacaksak ya büyük olmasa da kazanç.
İlk defa Celtics'te 3. yıldız diyebileceğimiz bir ofansif yeteneğe kavuştu.
Katılıyorum.
Liderlik yapıyordu. Sertlik azaldı. Yumuşadı takım vesaire gibi yorumlar doğru mu sizce? Bence biraz doğru.
Göreceğiz ama şu an kendisine baktığına doğru.
Sonuçta Smart'ın sertlik katı takım Miami 3-0 geriye düştü. Her zaman kendi çukurunu kazdı ve Smart'ın olup olmaması bir şey değiştirmedi.
Bu buydu benim o açtığım konu. Evet yani Smart'ın liderliğini yaptığı takım kazanamadığı için Smart bedelini ödedi bunun.
Şampiyon olan her takımın liderinin de en iyi oyuncusu olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Smart gibi bir figür olmaması Tatum için iyi diye bitirmiş.
Evet şu an öyle düşünüyorum. Çünkü var mı uzun zamandır düşünelim. Bu takımın şampiyonu bu ama şampiyon bu ama lideri bu. Belki Toronto Carlisle olabilir ama zaten Kawhi Leonard bir seneydi ama ve Kawhi Leonard'ın sahadaki en iyi oyuncu olduğu çok açıktı. Hani Warriors takımlarının lideri Draymond miydi, Curry miydi sence?
Hadi buyurun.
Bence Curry'ydi.
Son şampiyonluk net Curry'ydi mesela.
Durant olduğunda Durant'ti zaten de.
2015 Iguodala.
Allah'ın şaklalandır ya. Abi o takımı işte o takımın en iyi oyuncusu kimdi?
Güzel bir soru. Var mı onun net bir abi?
Yok.
Boris Diaw. Baba ne topçuydu be.
Bence Manu Ginobili.
O sene gitti Kawhi Leonard aldı mesela. Finalde MVP'de ödedi. Geçiyorum. Westmaster. Selamlar. İyi yayınlar abiler. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Berkay tersi bir tweet atmıştı. Marcus Smart'ı Celtics'in Udonis Haslem gibi görüyordum. Sanki hep orada kalacakmış gibi diye. Size de herkes gönderilir ama Smart kalır gibi geliyor muydu? Hatta kariyeri bitince coaching staff'e girer sonsuza kadar orada olur gibi gelmiyor muydu? İlk sorusu bu.
Öyle geliyor. Ha, tabii yani Udonis Haslem'in aksine Marcus Smart'ın gerçekten iyi bir basketbolcu olması gibi bir fark var. Hani Marcus Smart daha fazlasıydı Udonis Haslem'den. Onu söyleyeyim. Ama evet. Yani benim telefon pin kodum 0736. 0 Tatum, 7 Jaylen Brown, 36 Smart. Nasıl değiştireceğim bilmiyorum açıkçası. 0736 benim şu an pin kodum. Telefonumun pin kodu.
Porzingis'in giyeceği forma numarasını merak ediyorum şimdi. İkinci soru. Celtics'in oyuna oyun aklına ihtiyacı varken Tyus Jones'a gitmemesi mantığı nedir?
Tyus Jones oyun aklından ziyade böyle idare edici, daha böyle hani facilitator, böyle court leader'dan ziyade daha facilitator bir oyuncu. Tam yani katılmıyorum ona ama mesela Tyus Jones'u alsak Brogdon yerine o da çok kekremsi olur. Yani Tyus Jones'la Brogdon çok üst üste binmez mi ya zaten?
Ya biner bir de şey abi aslında hani Tyus Jones'da şey oluyor. Hani sen oynayacağın oyunu aslında söylüyorsun takıma, işte biz mesela bu pozisyonda Desmond Bane'i ne bileyim işte pin down'dan çıkartacağız. İşte bir topsuz perde üzerinden forvetten pota gitmesini sağlayacağız. O pası sen ver Tyus. Niye? Çünkü o pası en iyi sen verirsin bu takımda. O yüzden öyle biraz daha şey o yönüyle ön plana çıkıyordu. Bu takımda ya yani süre alır mıydı? Elbette alır. Yani işte Brogdon'un sağlık problemlerini düşünecek olursak. Yani Tyus Jones süre alırdı tabii ki. Ama bu takıma bir boyut kazandırmazdı bence. Yani çok yüksek. 30 dakikada oynamayacaktı yani Tyus Jones en nihayetinde. Diğer sorum, OKC'nin bu yaz stratejisi ne olmalı? Cap boşluğu varken Grant Kuzma gibi oyuncular ama gitmeli. Timeline'ını yakın yıldız takası için mi uğraşmalı? Yoksa yine draft'tan gelecek oyun ve gelişimi süre oyunculara mı odaklanmalı? Sen ne diyorsun abi bu konuda?
Ben draft'tan devam ediyorum ya. Bence OKC'nin önümüzdeki sezonu değiştirecek oyuncu yok pazarda.
Ben de onu düşündüm açıkçası. Yani işte Bleacher Report'ta bir OG Anunoby takası çıkmış. Yani zaten bir haber değeri taşından değil de yani bir spekülasyon, şöyle bir takas yazalım, ne yazalım diye düşünüp yani bir takas yazmışlar. Yani Anunoby'yi aldı diyelim takım. E oldun yani. E tamam hadi. Dort'u gönderdik. İki tane, üç tane birinci tur verdik. Anunoby aldık.
Dokuzuncu değil, yedinci bitireceksin. Yine play'inde maç kazanman lazım.
O noktaya geldim ben açıkçası. Ya bu takım eğer yakın zamanda playoff yapacaksa, bu takım yakın zamanda batıda bir iddialı konuma gelecekse, bu aslında draft'tan seçtiği oyuncuların kendi içerisindeki gelişimiyle olacak. Yani Josh Giddey'nin ikinci sezonundaki gelişiminin daha istikrarlı bir şekilde ortaya çıkmasıyla olacak. İşte Jalen Williams'ın bir adım daha atmasıyla olacak. Chet Holmgren'in sunduğu potansiyeli NBA arenasına düzenli şekilde ortaya katmasıyla aslında olacak. Yani biraz daha bu takımın bence zamana ihtiyacı var. Hani en azından şampiyonluk penceresinden bahsedecek olursak, contender penceresinden bahsedecek olursak, bence takımı bu sezon bir daha görmek lazım. Ama şeyde söylemek gerekiyor, bu takımdaki genç oyuncular özellikle yeniden yapılanma süreciyle birlikte hani gelişmeye devam ediyorlar. Hani şey, Gildiz Alexander bize geldiği günkü oyuncuyla şu anda geliştiği, oluştuğu oyuncu arasında uçurum var. Yani onu hatırlamak lazım. Josh Giddey'nin sezon içerisindeki gelişimi ortada. Jalen Williams herkesin
malumu.
Hakikaten malumu. Onu söylemek lazım. Tokuševski'nin sakatlanana kadar fena bir performansı yoktu. Şeyleri de buldu. Yani tamamlayıcı rol oyuncularını da buldu bu takım. İşte Kendrick Williams olmak, başta olmak üzere. Yani o yüzden oyuncuların gelişine bakacağız. Burada tek hayal kırıklığı şu ana kadar, benim için en büyük hayal kırıklığı daha doğrusu, Trey Mann'di. Onun için de kritik bir sezon olacak. Hani özellikle Kaysen Wallace'ın da gelmesiyle birlikte yeni guard rotasyonuna artı bir oyuncu da eklemiş oldu takım. Orada hani Trey Mann'in aslında gelişimine biraz bakacağız. Onunla alakalı da bence kritik bir sezon olacaktır diye düşünüyorum. Chet'in de bir, yani bir de Chet'le alakalı dediğim gibi abi, bir sahada görelim. Ben çok ümitliyim Chet Holmgren'le alakalı. Tabii böyle oyuncular NBA'ye ilk ayak bastıklarında biraz afallayabiliyorlar. Yani o fiziksel sıkıntılarını da göz önünde bulunacak olursak. O yüzden bir de chatli versiyonu görüp ona göre hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Ama takımın kaderini değiştirecek bir oyuncunun olmadığı konusunda da sana katılıyorum piyasada.
Bitti.
Bitti.
Dinleyenlere teşekkür ederiz. Yine 2 saat yaptık neredeyse.
Aynen öyle. Bir acil takas olursa belki bir space odası açabiliriz.
Bu... Yani şey yapalım, buraya kadar geldiyseniz zaten bizim şey dinleyicilerimizdensinizdir. Biz Space Odası için bir düşünüyoruz açıkçası. Hani bize yazarsanız Space Odası abi iyi oluyor. İşte kaydını da dinleyebiliyoruz oradan. Hani çünkü dinlenme sayısı da bayağı iyiydi. Yani toplam dinlenme sayısı iyiydi Space Odası'nın. Hani o konuda bizim fikrimizin de çok seviniriz. Yani son mesaj olarak bunu söyleyebilirim ben.
Aynen öyle abi. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Like atmayı, alıntılamayı. Aa ne iyi podcastmiş falan diye böyle biraz pohpohlamayı da unutmayalım. Dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.